Ayrım 11, sayfa 222. İnsanların kişilikleri hakkında izlenim oluşturma. Park'ın parantez 1986'da belirttiği gibi insanlar başkaları ile ilk karşılaşmalarında kolay gözlenilebilen fiziksel, sözel olmayan bilgilere başvururlar. Genel görünüş, giyim, kuşam gibi tanışılan kişiyle etkileşim ilerledikçe izlenimlere daha ayrıntılı ve betimleyici özellikler eklenir. Başka bir deyişle insanlar hakkında daha fazla bilgiye sahip oldukça izlenimler daha soyut hale gelir ve belirli davranış özelliklerine daha az dayanır. Parantez Sherman ve Kellen 1994 bu betimleyici soyut sıfatlara kişilik özelliği adı verilir. Bunlar durağan niteliklerdir. Akıllı, şüpheci, sevimli, kaba olmak gibi kişilik özellikleri insanların kişiliğiyle ilgili izlenim oluşturma ve yargılara varmada çok sık kullanılan özellikler olduğu için sosyal psikolojide etraflıca anlaşılmaya çalışılan konulardan birini oluşturur. Cevaplanmaya çalışılan sorulardan biri insanların bir başkası hakkında anlamlı bir bütün oluşturması hangi yollardan geçerek gerçekleşir sorusudur. Bir kişi hakkında etraflı bir görüş edinmek yani bütünü oluşturmak için kişilik özellikleri birbirlerine mi eklenir? Parantez toplama modeli yoksa ortalamaları mı alınır? Parantez ortalama modeli. Toplama ve ortalama modeli. Bir başkası hakkında edindiğimiz bilgileri nasıl bir araya getirip bir bütün oluşturuyoruz? Şu örneği kafamızda canlandıralım. İki yeni insanla karşılaşıyorsunuz. Veli ve Can, onlarla yaptığınız ilk sohbetiniz sonucunda ikisinin de oldukça zeki ve terbiyeli insanlar olduğunu anlıyorsunuz. Parantez, zeki ve terbiyeli olmak olumlu kişilik özellikleri olduğu için ikisine de her iki özellik için diyelim ki 10 üzerinden 9 veriyorsunuz. Ayrıca Veli'nin neşeli ve yardımsever olduğunu da düşünüyorsunuz. Parantez, sizce bu kişilik özellikleri de olumlu ve her iki özellik için Veli'ye ayrıca 7'şer puan daha veriyorsunuz. Edindiğiniz bu bilgiler ışığında Can hakkındaki bütünsel izleniminiz Veli hakkındaki izleniminizden daha mı olumsuz olacak? Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi toplama modelini kullanacak olursanız Veli'nin ilk iki özelliğine verdiğiniz puanlara son iki özelliğine verdiğiniz puanları eklersiniz. Sonuç Can'ın elde ettiği puanlara göre daha yüksek çıkar. Ortalama modelini kullandığınız takdirde Veli'ye verdiğiniz puanların ortalamasını alırsınız. Ve Can'ın ortalama puanından daha düşük olduğu görülür. Yapılan araştırmalar ortalama modelinin toplama modelinden daha geçerli olduğunu, insanların kişilik özelliklerini nasıl bir araya getirdiğini, daha doğru bir şekilde betimlediğini gösteriyor. Örneğin Anderson, Norman, parantez 1965, iki çok olumsuz kişilik özelliğinin, iki çok olumsuz ve iki daha az olumsuz kişilik özelliğinin bir araya gelmesi durumundan daha olumsuz bir izlenime yol açtığını ortaya çıkarmışlardır. Aynı şekilde yukarıdaki örnekte de olduğu gibi birçok olumlu kişilik özelliğine eklenmiş orta olumlulukta bir kişilik özelliği bütünsel izlenimi daha olumluya çekmekten çok genel olumluluğun düşmesine yol açar. Temel kişilik özellikleri. Ortalama modeline göre kişilik özelliklerinin ortalaması alınmakta ve buna göre bir izlenim oluşturulmaktadır. Ancak bu modelde kullanılan varsayım bütün kişilik özelliklerinin eşit ağırlıklı olduğudur. Salomon ASCH parantez 1946 bütün kişilik özelliklerinin eşit ağırlık taşımadığını, bu yüzden ortalama modeli ile bütünsel değerlendirmelere varmanın mümkün olmadığını öne sürmüştür. ASCH'ya göre bazı kişilik özelliklerinin ağırlığı daha fazladır ve onların varlığı diğer kişilik özelliklerinin varlığı varsayımını da beraberinde getirir. ASCH bu diğerlerine göre daha merkezi kişilik özelliklerine temel kişilik özellikleri demiştir. ASCH parantez 1946 klasik sayılan araştırmasında deneklere bir kişiye ait kişilik özellikleri listesi okutmuş ve bu listeye göre o kişi hakkında izlenim oluşturmalarını istemiştir. Bazı deneklere dinletilen listede zeki, becerikli, gayretli, cana yakın, azimli, pratik, tedbirli sıfatları verilmiş. Diğer deneklere dinletilen listede de bütün sıfatlar aynı tutulmuş. Sadece cana yakın yerine soğuk sıfatı konulmuştur. Kişinin sıcakkanlı olduğunu belirten listeyi dinleyen denekler, kişinin soğuk olduğunu belirten listeyi dinleyen deneklere oranla kişiyi daha sosyal, popüler, esprili ve cömert olarak değerlendirmişlerdir. Benzer başka bir listede kibar ve kaba sıfatları birbiriyle yer değiştiğinde kişi hakkındaki izlenim cana yakın ve soğuk sıfatlarının değiştirildiği zamanki kadar farklılaşmamıştır. Bu sonuçlara dayanarak ASCH cana yakın ya da soğuk olmanın temel bir kişilik özelliği olduğunu öne sürmüştür. Cana yakın bir kişinin becerikli, gayretli ve azimli olması olumlu anlamlar taşırken soğuk bir kişinin aynı kişilik özellikleri daha olumsuz bir bütün içinde değerlendirilebilir. Yani temel kişilik özellikleri diğer kişilik özelliklerinin anlamlarını da etkileyebilir. ASCH'nin sonuçlarını destekleyen bir başka deney Kelley 1950 tarafından gerçekleştirilmiştir. Kelley'in amacı gerçek yaşamda temel kişilik özelliklerinin oluşturulacak izlenimleri nasıl etkilediğini göstermekti. Bir psikoloji sınıfı öğrencilerine dersin hocasının o gün şehir dışında olduğu ve bugünlük bir misafir öğretim üyesinin dersi vereceği söylenir. Bazı öğrencilere gelecek misafir öğretim üyesinin sıcakkanlı birisi olduğu söylenirken diğerlerinin soğuk olduğu söylenir. Daha sonra misafir öğretim üyesi gelir ve 20 dakikalık bir ders verir. Ders sonunda misafir hocanın sıcakkanlı birisi olduğunu duymuş olan gruptaki öğrenciler öğretim üyesini daha çok sevmiş, aynı zamanda da derse daha fazla katılmıştır. Gelecek kişinin soğuk birisi olduğunu duyan grupta bunun tersi sonuçlar elde edilmiştir. Demek ki kişinin sıcakkanlı ve soğuk birisi olduğu bilmeleri öğrencilerin sadece o kişiyle ilgili yargılarını değil, o kişiye Demek ki kişinin sıcakkanlı veya soğuk birisi olduğunu bilmeleri öğrencilerin sadece o kişiyle ilgili yargılarını değil, o kişiye karşı davranışlarını da etkilemiştir. Görülen odur ki, bütün kişilik özellikleri aynı ağırlığa sahip değildir. Bazı temel kişilik özellikleri, diğer kişilik özelliklerinin algılanışını, dolayısıyla izlenimlerimizi ve davranışlarımızı da şekillendirmektedir. Kişilik yargılarında düştüğümüz yanılgılar. A. Gizli kişilik kuramları. Kişilik özellikleri hakkında bazı varsayımlarımız ya da kendimizin de pek farkında olmadığımız gizli kuramlarımız vardır. İnsanlar hakkındaki kanıtlarımız hangi kişilik özelliklerinin bir arada bulunduğu hakkında önceden belirlenmiş düşünce ve inançlarımızla şekillenir. İşte bazı kişilik özelliklerinin birbiriyle ilişkili olduğuyla ilgili bu varsayım ve inançlar sistemine gizli kişilik kuramı adı verilir. Bilimsel olmayan gizli kişilik kuramında bütün iyi özelliklerin bir arada ve bütün kötü özelliklerin bir arada olduğu varsayımı geçerlidir. Böylece bir kişinin belli bir kişilik özelliğine sahip olması, o özellik ilintili başka kişilik özelliklerini de çıkarsamamıza yol açar. Cantor ve Michael 1979, Schneider, Hausdorff ve Ellsworth 1979. Örneğin okulda başarılı ve hep başkalarına karşı saygılı olmuş bir gencin ciddi bir suç işlediğine inanmak onun hakkında bildiklerimize ters düştüğü için çok zordur. Bu örnekte de görüldüğü gibi gizli kişilik kuramında etkili olan bir ilke tutarlılıktır. İnsanlar başkalarında birbirleriyle tutarlı özellikler görme eğilimindedir. Birbirleriyle çelişen bilgilerin varlığında bile insanlara iyi veya kötü olduklarına dair tutarlı bir bakışla görmeye yöneliriz. Tutarlılığa erişmeye çalışırken çelişen bilgileri görmezden gelme veya çarpıtarak şekilde algılama eğilimimiz de artar. B. Olumluluk yanılgısı. İnsanlar hakkında olumsuzdan çok olumlu değerlendirmeler yapma eğilimine olumluluk yanılgısı denir. Brunner ve Tagiuri 1954, Sears ve Whitney 1973. Örneğin bir araştırmada Sears 1983 öğrencilerden öğretmenlerini değerlendirmeleri istendiğinde öğrencilerin %97'si öğretmenleriyle birbirlerinden farklı deneyimlere sahip olmalarına rağmen olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur. Ilımlı ve olumlu değerlendirmeler yapma eğilimine Bauchher ve Osgood 1969 ayrıca bakınız Matlin ve Stang 1978. Pollyanna prensibi adını vermişler ve bu prensibi insanların kendilerini yaşamlarına güzel şeyler, iyi insanlar vesaire olduğu zaman daha iyi hissediyor olmalarıyla açıklamışlardır. Yani dünyayı pembe gözlüklerle görmenin insanlara iyi geldiğini söylemişlerdir. C. Olumsuzluk yanılgısı. Yukarıda açıkladığımız olumluluk yanılgısıyla ilk anda çelişiyor gibi görünse de insanlar zaman zaman olumsuzluk yanılgısı içine de düşer. Başkalarını olumlu görme eğilimimiz, olumsuz bir kişilik özelliği gördüğümüz zaman Bunu olduğundan daha fazla önemsememize ve kişi hakkında izlenim oluştururken bu olumsuz özelliğe daha çok ağırlık vermemize yol açar. İnsanlar hakkında yaptığımız değerlendirmelerin çoğu olumlu olunca arada görülecek olumsuzluklar daha çok göze batacaktır. Fiske 1980. Başka bir deyişle olumsuz bir özellik izlenimlerimizi olumlu bir özellikten daha çok etkiler. Bunun sonucu olarak da olumlu bir izlenimi değiştirmek olumsuz bir izlenimi değiştirmekten daha kolaydır. Hodges 1974, Warren 1974. Örneğin belediye başkanlığı sırasında yolsuzluk yaptığını öğrendiğimiz bir politikacı ile ilgili değerlendirmemiz diğer özellikleri olumlu da olsa olumsuz olacaktır. Ve bu izlenimi değiştirmek için uğraşan politikacının başarılı olması çok güçtür. D. Öncelik ve sonralık etkisi. İzlenimlerimizi etkileyen bir başka faktör de bir hakkında edindiğimiz bilgilerin sırasıdır. Bir kişiyle ilgili edindiğimiz ilk bilgilerin o kişi hakkındaki izlenimimizi daha sonra edindiğimiz bilgilerden daha çok etkilemesine öncelik etkisi denir. Bu etki Edwards, Jones ve arkadaşları 1968 tarafından oldukça etkileyici bir biçimde gözler önüne serilmiştir. Yaptıkları deneyde denekler bir zeka testini cevaplayan bir kişiyi gözlemliyor. Araştırmacının asistanı olan bu kişi her cevap verişinde verdiği cevabın doğru olup olmadığı deneklere yüksek sesle bildiriliyor. Bu asistan 15 soruya doğru yanıt verip diğer 15 soruya yanlış cevaplıyor. Ancak bir durumda ilk soruları doğru cevaplayıp sona doğru yanlış cevaplar vermeye başlarken diğer durumda yanlış cevapları başka verip sona doğru doğru cevaplara geçiyor. Testin sonunda deneklerden bu kişinin bir başka teste nasıl bir başarı göstereceğini tahmin etmeleri ve zekasını değerlendirmeleri isteniyor. Asistan her iki durumda da 15 tane doğru, 15 tane yanlış cevap verdiği halde testin başında doğru cevaplar verdiği durumda, testin başında yanlış cevaplar verdiği duruma oranla denekler onu daha zeki olarak değerlendiriyorlar ve bir sonraki testte daha başarılı olacağını tahmin ediyorlar. İzlenimlerimizi oluştururken başta edindiğimiz bilgiler daha sonra edindiğimiz bilgilere göre neden daha etkili oluyor? Bu konuda yapılan bir açıklama, başta öğrendiğimiz bilgilerin bir bilişsel şema oluşturdukları ve daha sonra gelen bilgilerin bu şema çerçevesinde değerlendirildiği yönündedir. ACCH 1946. Örneğin Ali hakkında edindiğimiz ilk bilgi onun saldırgan birisi olduğu yönünde ise, onun tartışmayı seven biri olduğu ile ilgili duyacağınız ikinci bir bilgiyi olumsuz yorumlarız. Halbuki Ali ile ilgili ilk duyduğumuz onun entelektüel olduğu ise tartışmayı sevmesini olumlu bir şekilde yorumlamaya yöneliriz. Yapılan araştırmalar insanların karar vermek için az zamana sahip olmaları durumunda ve doğru karar vermenin büyük önem taşımadığı durumlarda öncelik etkisinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Kruklanski ve Freud 1983. Sosyal algıda öncelik etkisinin düzenli olarak görülmesine rağmen bu etkinin tam tersi de söz konusudur. Bazı durumlarda bir konuda son olarak edindiğimiz bilgiler daha önce edindiğimiz bilgilere göre daha etkili olabilir. Buna sonralık etkisi denir. Ne zaman sonralık etkisinin görüleceği konusunu bir önceki iletişim ve propaganda tutum değiştirme süreci bölümünde iletişimin sunum sırası konusunu işlerken görmüştük. Bakınız sayfa 201. Bu yüzden bu konuya burada daha fazla girmiyoruz. Atıf kuramı. En son duyduğumuz iltifatı hatırlamaya çalışalım. Çok güzel göründüğümüzü söyleyen bir arkadaşımız, yazılarınızın çok başarılı olduğunu iddia eden bir hocamız, zamanımız olduğunda yaptığımız yemekleri çok lezzetli bulduklarını söyleyen ayrı bireyleri ve benzeri kişilerden hemen hepiniz ara sıra böyle iltifatlar almışsınızdır. İltifat aldığımız anda bu iltifatı nasıl yorumladığımız ve iltifatı yapan kişi veya kişilerle ilgili neler düşündüğümüz kişisine ve zamanına göre farklılaşabilir. O gün güzel göründüğümüzün söylenmesini, bunu bize söyleyen arkadaşın bize kur yapmak amacında olduğu ile açıklayabildiğimiz gibi o gün gerçekten güzel olmamıza da bağlayabiliriz. Aynı şekilde hocanızın iltifatının son birkaç yazınızın rastlantısal olarak başarılı olmuş olabileceğini bağlayabileceğiniz gibi yazı yazma yeteneğinize de dayandırabilirsiniz. Evde yaptığınız yemeklerin beğenilmesi ise pek lezzetli olmadıkları halde sizi motive edip daha sık yemek yapmanızı sağlamak üzere olabileceği gibi kullandığınız malzemelerin tazeliğine ve tadına bağlı olarak da açıklanabilir. Peki bu açıklamalara nasıl varıyoruz ve varırken içinde bulunduğumuz sosyal bilişsel süreçler bizi nasıl etkiliyor? Bu bölümde sizlerle bunları tartışacağız. Heider'in naif psikolojisi. Yukarıda örnekleri verilen çeşitli türden yargılara nasıl varıyoruz ve gördüğümüz, yaşadığımız olayları nasıl açıklıyoruz? Bu tür soruların yanıtları sosyal psikolojide atıf, parantez yükleme, çalışmaları çerçevesinde aranmaktadır. Atıf sürecinin incelenmesi son 40 yılda birçok sosyal psikolojinin çalışma alanını oluşturmuştur. Fritz Heider, parantez 1958, insanların davranışını açıklamada nasıl bir yöntem izlediklerini inceleyen ilk sosyal psikologdur. Heider, her insanın davranışı açıklamada kullandığı bir genel kuramı olduğunu inanmıştır ve buna naif psikoloji adını vermiştir. Heider'e göre insanlar atıflarda bulunarak iki temel gereksinimlerini giderirler. Tutarlı, dengeli bir dünya görüşüne sahip olabilmek ve çevreleri üzerine kontrol elde edebilmek. Bu gereksinimlerini giderebilmenin bir amacı insanların nasıl davranacaklarını öngörmektir. Eğer insanların neden belirli bir şekilde davrandıklarını açıklayabilir ve nasıl davranacaklarını öngörebilirsek, bu bizim dünyayı daha tutarlı ve kontrol edilebilir olarak algılamamıza neden olur. İnsanların neden öyle ya da böyle davrandığını, niyetlerini ve karakterlerini hiç bilmediğimizi bir an düşünün. Böyle yaşamak oldukça zor, hatta imkansız olurdu. Arkadaşımızın bize ne zaman iyi, ne zaman kötü davranacağını kestirememek, işimizde çalışmamızın karşılığında bazen ödül, bazen ceza almak, bakkala gittiğimizde gerekli miktar parayı ödeyip istediğimizi bakkal efendinin keyfine göre bazen alıp bazen alamamak ve benzeri deneyimler herhalde çok can sıkıcı ve çekilmez olurdu. Nedensel açıklamalar. Olayların ve davranışların nedenlerini açıklarken yaptığımız atıflarla ilgili en önemli konu yapılan açıklamanın odaklandığı yerdir. Heider'e göre insanlar belirli bir eylemi genel olarak içsel durumlara dayanarak açıklıyorlar. İçsel atıf bir kişinin davranışının nedenlerinin o kişinin içsel özelliklerinden kaynaklandığını varsayan açıklamadır. Kişinin içsel özelliklerinden kastedilen o kişinin kişilik özellikleri, tutumları, yetenekleri, çabaları, ruh hali vesaire, yani tamamen kişinin kendisiyle ilgili niteliklerdir. Yapılabilecek bir başka tür atıf da dışsal atıftır. Burada davranışının nedeni söz konusu olan kişinin dışında gerçekleşen herhangi bir durum ya da davranışla açıklanır. Örneğin başka insanların davranışı, şans, o kişinin içinde bulunduğu koşullar vesaire, Heider ve başka atıf kuramcıları yapılan hangi açıklamanın içsel veya dışsal doğru olduğunu incelemekten çok insanların davranışının nedenlerini nasıl algıladığı ile ilgilenirler. Ben birisinin gergin halini yetiştirmesi gereken işlerin yoğunluğuna bağlayabileceğim gibi onun gergin ve sinirli kişilik yapısıyla da açıklayabilirim. Sosyal psikoloji açısından burada önemli olan hangi açıklamanın daha doğru olduğu değil, benim neden birinci veya ikinci açıklamayı seçtiğimdir. Yapılan içsel veya dışsal atıfların yanında insanlar başka önemli soruları da yanıtlamaya çalışırlar. Bernard Weiner ve arkadaşları Heider'in atıflarla ilgili kurduğu kuramı genişleterek modellerinde davranışların nedenleriyle ilgili açıklamalara davranışın kontrol edilebilirliği ve kalıcılık derecesini de dahil etmişlerdir. Parantez Weiner 1986, Weiner ve diğerleri 1972. Şimdi Weiner ve arkadaşlarının ne demek istediklerini beraber anlamaya çalışalım. Bir davranışın nedenleri kalıcı nedenlerse uzun süreli ve devam eden türde nedenlerdir. Eğer bu nedenler kalıcı değilse geçici ve değişebilen nedenlerdir. Nedenlerin kalıcı olup olmaması nedenin nerede odaklandığından parantez içte mi dışta mı bağımsızdır. Bazı nedenler hem içsel hem de kalıcı olabildikleri gibi bana iyi davranıyor çünkü parantez bana iyi davranıyor çünkü o iyi bir insan içsel fakat geçici de olabilir. Parantez bana iyi davrandı çünkü keyfi yerindeydi. Kişinin dışında yatan nedenler içinde kalıcılık ve geçicilik geçerlidir. Olaylar veya davranışlara hem dışsal hem kalıcı bir neden parantez beni seviyor çünkü ben iyi bir insanım bulabildiğimiz gibi açıklamalarımızda dışsal ve geçici nedenlere de başvurabiliyoruz. Parantez benimle fazla ilgilenmedi çünkü çok işi vardı. Olay ve davranışlara bulunduğum olay ve davranışlara bulduğumuz nedenlerin içsel, dışsal ve kalıcı, geçici olmalarının yanında nedenlerin kontrol edilip edilemeyecek türden olmaları da önem taşımaktadır. Weiner'e parantez 1982'ye göre davranışların nedenlerinin bazıları insanların kontrol edilebileceği, bazıları da edemeyeceği türdendir. Örneğin bir işte sarf ettiğimiz çabayı artırabilir ya da azaltabilir, yani kontrol edebiliriz. Ancak o işin gerektirdiği yeteneği değiştirebilmemiz çok daha zordur. Bir nedenin kontrol edilip edilemez olması, kalıcılık derecesinden ve nereye odaklandığından, parantez içsel dışsal olmasından bağımsızdır. Aşağıda nedenlerin içsel, dışsal, kalıcı, geçici, kontrol edilebilir, edilemez türden olmalarına göre bir tablo yapılmıştır. Bu tabloda Weiner, bir öğrencinin akademik başarısını hangi nedenlere bağladığına göre bir sınıflandırma yapmıştır. Öğrencinin akademik başarısını hangi nedenlere bağladığına göre bir sınıflandırma yapmıştır. İçsel nedenler, dışsal nedenler, kontrol edilebilir, kalıcı nedenler, çaba, geçici nedenler, sadece bir sınav için gösterilmiş çaba, kalıcı neden, dışsal nedenler, kalıcı nedenler, öğretmenin yanlılığı, geçici nedenler, başkalarından bir defalık görülen yardım, kontrol edilemez. İçsel nedenler, yetenek, sınav sırasındaki ruh hali, dışsal nedenler, sınavın zor olması, kalıcı nedenler, sınavın zor olması, geçici nedenler, şans. Heyder'in çalışmalarından sonra başka sosyal psikologlar da atıf kuramı üzerinde çalışmışlardır. Aşağıda bu alanda etkili olmuş bazı kuramları birlikte inceleyeceğiz. Uyuşan çıkarsamalar kuramı. Jones ve Davis parantez 1965 insanların başkalarının davranışlarının nedenlerini nasıl çıkarsadıkları ile ilgilenmişlerdir. Bu iki araştırmacıya göre insanlar başkalarının davranışlarının onların kişilik özellikleriyle uyuşup uyuşmadığını çıkarsamak isterler. Yani bu kuramdaki ana kavram bir kişinin bir davranışının onun kişiliğinden kaynaklandığı çıkarımının yapılmasıdır. Bir tanıdığımız bir yerde söylenmemesi gereken bir laf ettiğinde ona patavatsız demeniz böyle konuşmuş olmasını patavatsız olmasına bağlıyorsunuz anlamına gelir. Böyle yaparak onun davranışından yola çıkarak kişiliği hakkında bir çıkarsamada bulunuyorsunuz. Jones ve Davis insanların olayları ve davranışları kişisel özelliklere dayanarak açıklamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Dışsal etkenlere dayalı açıklamalar ancak içsel özelliklere dayanarak açıklama yapılamaması durumunda gerçekleşir. Bu tercihin sebebi başkalarının kişisel özelliklerini bilmenin davranışları daha iyi anlamayı ve öngörmeyi beraberine getirmesidir. Eğer tanıdığımızı patavatsız biri olarak belleğimize kaydedersek ona karşı davranışlarımızı şekillendirebiliriz. Örneğin ona anlatacaklarımızı seçerken daha dikkatli oluruz. Başka zaman yine söylenmemesi gereken bir söz söylediğinde o öyledir deyip daha rahat kabullenebiliriz vesaire. Kelley'in kuramı. Kelley parantez 1967. Hem içsel hem dışsal atıflarda bulunma sürecini birden çok gözlem noktasına ve ayrıntılara dayanarak analiz etmiş ve birlikte değişim modelini parantez Covariation model yaratmış. Kelley, Heider'in insanların akılcı varlıklar olduğu görüşünü paylaşmış ve insanların naif bilimciler olarak başkalarının davranışları ilgili hipotezlerini sürekli sınadıklarını savunmuştur. Aynı bilimciler gibi bir değişkenin başka bir değişkenle farklı ortamlarda birlikte değişim gösterdiğini gözleyen insanlar bir nedensellik yargısına varabiliyorlar. Örneğin A her zaman B'den önce gelmiş ve B sadece A ile birlikte değişim göstermişse, yani B'nin değişmesi A'nın değişmesini hep izlemişse, bu durum A'nın B'ye neden olduğu sonucu doğurur. Bu ilkeyi açarsak, bireyin bir davranışın sebebi olması için o şeyin o davranışla birlikte her zaman var olması ve davranış olmadığında da görülmemesi gerekir. Bir örnekle Kelley'i daha iyi anlamaya çalışalım. Eğer yemek sofrasını yemekten sonra hemen toplamamak annemizi her akşam sinirlendiriyorsa, burada yüksek birlikte değişim var demektir. Eğer sadece arada sırada sinirleniyorsa, burada düşük birlikte değişim var demektir. Kelly'ye göre siz naif bir bilim adamı olarak bu tür olaylarda annenizin sinirlenmesini en çok hangi olay ya da davranışla yüksek birlikte değişim içerisinde görüyorsanız o olay ya da davranışı annenizin sinirlenmesinin nedeni olarak saptarsınız. Bazı durumlarda ise davranışlara neyin sebep olduğunu ayırt etmekte güçlük çekeriz. Belli bir nedenle davranış arasında ayırt edici yükseklikte bir birlikte değişim söz konusu değilse o davranışın nedenini kesin olarak saptayamayız. Böyle durumlarda belli bir neden bulunamamasına Kelley sonuç çıkarmama ilkesi demiştir. Kelley herhangi bir sosyal olayı açıklarken insanların nedenleri 3 ana kategoriden seçeceklerini ortaya koymuştur. Nedenleri ya davrananda ya uyaranda ya da belli bir durum veya koşulda ararız. Benim kahkaha atmam ya benim çok neşeli bir insan olduğumla ya bana atılan fıkranın çok komik olmasıyla ya bana anlatılan fıkranın çok komik olmasıyla ya da bulunduğum genel ortamın çok eğlenceli olmasıyla açıklanabilir. Birlikte değişimin ölçümüyle Kelley insanların 3 tür bilgiye dayandıklarını savunmuştur. Kişinin davranışlarında tutarlılık, parantez başka durumlarda ve zamanlarda da hep aynı şekilde mi davranıyor? Benzerlik, parantez başkaları da aynı durumda aynı şekilde mi davranıyor? Ve belirginlik, parantez o sadece bu durumda mı böyle davranıyor? Kelley kuramında insanların benzerlik ve belirginlik az, tutarlılık yüksek olduğunda içsel özelliklere atıfta bulunduklarını öne sürmüştür. Diğer taraftan tutarlılık ve benzerlik az, belirginlik yüksek olduğunda duruma bağlı etkenlere atıfta bulunma olasılığı artmaktadır. Eğer üçü de yüksekse insanlar dıştaki bir obje, varlık ya da kişiye atıfta bulunuyorlar. İlk okunduğunda Kelley'in kuramını anlamak zor gibi gözükse de bir örnekle ne dediğini kavramak güç olmayacaktır. Diyelim ki mahallede oynayan çocuklar Ahmet adında bir çocukla alay ediyorlar. Böyle bir sahneye şahit olduğunuzda Kelley'in kuramına göre tutarlılık, benzerlik ve belirginlikle ilgili farklı bilgiler sizin farklı atıflarda bulunmanıza yol açacaktır. Bu olasılıkları aşağıdaki çizelgede beraber inceleyelim. Çizelge 11. Kelley'in atıf kuramının bir örneğe uygulanışı. Olay mahalleden çocuklar diğer mahalleden bir çocukla alay ediyor. Durum 1. Yüksek benzerlik Ahmet'le herkes alay ediyor. Yüksek belirginlik mahalledeki çocuklar başka kimseyle alay etmiyor. Yüksek tutarlılık mahalleli çocuklar Ahmet'le neredeyse her zaman alay ediyor. Atıf Ahmet'le ilgili. Durum 2. Düşük benzerlik neredeyse başka kimse Ahmet'le alay etmiyor. Düşük belirginlik mahalleli çocuklar neredeyse bütün gördükleri çocuklarla alay ediyor. Yüksek tutarlılık mahalleli çocuklar Ahmet'le neredeyse her zaman alay ediyor. Atıf alay eden mahalleli çocuklarla ilgili. Durum 3. Düşük benzerlik neredeyse başka kimse Ahmet'le alay etmiyor. Yüksek belirginlik mahalleli çocuklar başka kimseyle alay etmiyor. Düşük tutarlılık mahalleli çocuklar Ahmet'le çoğu zaman alay etmiyor. Atıf belli bir durum ya zamanla ilgili. Ayşe bir film görmüş bize onu övüyor. Bu durumu yorumlayabilmek için hangi tür sorular aklınıza gelir? 1. Ayşe sık sık gördüğü filmleri över mi? Parantez tutarlılık. Eğer öyleyse Ayşe'nin sinema konusunda pek müşkül pesent olmadığını, kolay beğendiğini dikkate alıp parantez atıfı Ayşe'ye yapıp filmin çok iyi olduğu konusunda kuşku duyabiliriz. 2. Başkaları da bu filmi beğeniyor mu? Parantez benzerlik. Eğer öyleyse o zaman atıfı filme yapıp filmin gerçekten iyi olduğuna inancımız artar. 3. Ayşe her filmi beğenmez ama bu filmi beğeniyor. Başka da bu filmi öven pek kimse yoksa parantez yüksek belirginlik. O zaman belli bir durum zaman atıfı söz konusu olabilir. Örneğin Ayşe bu filmde özel bir şey bulmuş ya da Ayşe filmi çok keyifli bir gününde görmüş gibi. Bu örneklerden de görüldüğü gibi atıf kuramı sosyal olayları nasıl algılayıp yorumladığımızı, onlara nasıl anlam verdiğimizi inceler. Aynı olayın çeşitli gözlemcilerce farklı şekillerde algılanıp yorumlanması çoğu zaman yaptıkları farklı atıflar sonucudur. Biz insanlar gerçekten Heider ve Kelley'in öne sürdüğü gibi akılcı mıyız? Yargılarımıza ve açıklamalarımıza bir bilim adamı özeniyle mi ulaşıyoruz? Böyle yapmaya çalıştığımız muhakkak. Yaygın bir görüş insan bilişinin tamamen akılcı olduğunu savunur. Bu görüşe göre her insan doğru olmak ve doğru fikir ve inançlara sahip olmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Bu görüşü savunanların en önde gelenlerinden biri 18. yüzyıl filozoflarından Jeremy Bentham'dır. Bentham'a göre bizler neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirlemek için bir mutluluk hesabı yapıyoruz. Diyelim ki yeni bir araba almayı düşünüyorsunuz. Nasıl bir araba alacağınıza karar vermek için her markanın size sağlayacağı avantajları topluyorsunuz. Arabanın sportif görünüşü, işinin konforu, insanların yolda dönüp arabanıza bakma olasılığı, güvenliği vesaire ve bu toplamdan size getireceği dezavantajları çıkarıyorsunuz. Her ay ödemek zorunda kalacağınız taksitler, tamir ve bakım masrafları vesaire. Bu hesaptan sonra size en çok avantaj sağlayacak ve en az zarar getirecek arabayı seçiyorsunuz. Bir an durup günlük yaşamımızda Heider, Kelley ve Bertram'ın öne sürdüğü modellere sadık kalarak akılcı bir biçimde düşündükten sonra kararlara varıp varmadığımızı düşünelim. Zannediyorum kimilerimiz bazı durumlarda bu şekilde davrandıklarını hatırlayacaktır. Ancak bunu genelleyebilmekte çoğumuzun zorluk çekeceği de ortada. Belki bir araba satın alırken karar vermek için yeterli zamana ve bilgiye sahip olduğumuzda Betam'ın öne sürdüğü mutluluk hesabını yapabiliriz. Veya yukarıda verilen örnekteki durumda mahalleli çocuklarla ilgili sağlıklı sonuca varabilmek için uygun bilgilere ulaşma imkanımız olduğunda naif bir bilim adamı gibi davranabiliriz. Ancak günlük yaşamda akılcı düşünceye ulaşabilmek için gerekli iki koşul vardır. A. Kişi doğru ve işe yarar bilgiye ulaşabilecek durumdadır. Ve B. Kişi edindiği bilgiyi kullanmak için sonsuz kaynağa sahiptir. Günlük yaşamda bu iki gerekli koşulun gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Yukarıda verilen her iki örnekte de bu koşulların gerçekleşmeme olasılığının yüksek olduğunu görürüz. Araba satın alma örneğini düşünürsek birçok insan arabanın tamir ve bakım masraflarının ne olacağını tam tamına hesap etmez. Veya bu bilgi bir yerlerde var olsa dahi onu bulmak için çaba göstermez. Almayı düşündüğümüz araba ile ilgili bilgiler benim bakış açım ve sahip olduğum bilgiyle sınırlıdır. Ve bu bilgileri de tanıdığım birkaç arkadaştan veya gördüğüm reklamlardan edinmiş olma olasılığım da hayli yüksektir. Düşünün ki araba alma gibi bir kararda yanlı ve eksik bilgilere dayanırsak, eş seçme, önemli miktarda para harcama, ev alma gibi konulardaki kararlarımızı kim bilir nasıl veririz? Eğer akılcı düşünüp kararlarımızı öyle alamıyorsak ne yapıyoruz peki? Kestirme yollar kullanıyoruz ve Fiske ve Tyler'ın parantez 1991 belirttiği gibi bilişsel enerjimizi mümkün olduğu kadar az sarf ediyoruz. Karmaşık programları basitleştirmek için belli stratejiler uyguluyoruz. Bilişsel kapasitemizi zorlamamak için bazı bilgileri göz ardı ediyoruz. Başka bilgiler aramamak için var olanları fazlaca sık kullanıyoruz veya mükemmel olmayan uzak bir seçeneği yeterli bulabiliyoruz. Sonuç olarak sınırlı bilişsel kapasitemizi sınırsız sayıdaki bilgilere işlemek için kullanabiliyoruz. Fakat bu tür kestirme stratejiler yanılgılara ve ciddi hatalara yol açabiliyor. Özellikle basit ama yanlış bir stratejiyi seçtiğimizde ve acele içinde önemli bir bilgiyi göz ardı ettiğimizde kestirme yollara başvurmanın ciddi yanılgılara ve ön yargılara yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bilişsel sınırlarımızın farkına varmazsak bunları aşmanın mümkün olmayacağı da bir gerçektir. Eğer kestirme yollara başvurduğumuzu kabul etmezsek kişisel bakış açımızın tek ve doğru bakış açısı olduğuna inanırız. Tarih de göstermiştir ki bu yanılgı insanları korkunç sonuçlara sürükleyebilmiştir. Burada önemli olan sınırlarımızı bilmek ve daha net düşünmeyi biraz olsun öğrenebilmektir. İnsanların kararlara varırken izleyebileceği kestirme yöntemlere bölümün sonuna doğru tekrar döneceğiz. Atıflarda düştüğümüz yanılgılar. Yukarıda incelediğimiz gibi günlük yaşamlarımızda birçok olay ve davranışı açıklamaya çalışırız. Bana neden günaydın demeden hızla yürüyüp gitti? Geçen dönem iyi notlar aldığım halde bu dönem neden istediğim başarıyı gösteremiyorum? Annemi telefonla aradığımda neden bana her zamanki gibi sıcak davranmadı? Bu tür soruları hepimiz sık sık sorarız ve cevaplarını bulmaya çalışırız. Yaptığımız açıklamalar çoğunlukla akılcı ve doğru olmakla beraber birçok zaman da yanlılığa ve yanlış açıklamalara doğru yönelilebilir. Sosyal psikolojide dünyada olup bitenleri nasıl yorumladığımız ve bunlara nasıl açıklamalar getirdiğimizi araştıran çalışmalar, atıflarımızı ve açıklamalarımızı etkileyen 3 tür yanılgı saptamışlardır. Aşağıda bunları örneklerle ele alacağız. Temel atfetme yanılgısı. Bildiğimiz gibi davranış birinin kişisel özellikleri ve dış faktörler arasındaki etkileşimi sonucunda oluşur. Fakat genellikle sosyal bir davranışın nedenlerini durumsal özelliklere değil kişisel özelliklere dayanarak açıklama eğiliminde bulunuruz. Buna temel atfetme yanılgısı denmektedir. Parantez Ross 1977. Örneğin Ahmet'in neden bir şey yapmadığını durumsal koşullara dayanarak açıklamak yerine parantez o gün Ahmet yorgundu. Onun karakter özellikleriyle açıklamak parantez Ahmet tembeldir. Bu yanılgıya bir örnektir. Temel atfetme yanılgısı bu bölümün başlarında incelediğimiz içsel atıfla aynı şeydir. Burada bir yanılgı olarak ele alınmasının nedeni içsel atıf yapma eğiliminin durumsal koşulları göz ardı etmeye ve bunun sonucu yanlış çıkarsamalara yol açabilmesidir. Bu yanılgıyı bizi davranış ve güdülerle gerçekte olduğundan daha fazla bir tutarlılık olduğu sonucuna da götürür. Şöyle ki bir kişi bir davranışta bulunuyorsa öyle yapmak istediği için yani o işi yapmaya güdülenmiş olduğu için ya da o davranışına yönelik olumlu bir tutum olduğu için öyle davrandığı varsayılır. Yani o işi yapmaya güdülenmiş olduğu için ya da o davranışına yönelik olumlu bir tutum olduğu için öyle davrandığı varsayılır. Oysa ki güdüler ve davranışlar her zaman böyle bir çakışma göstermez. Özellikle ortamsal faktörler bazen davranışları yönlendirir. Temel atfetme yanılgısına Jones ve Harris'in parantez 1967 yaptığı bir araştırma örnek olarak gösterilebilir. Bu araştırmada gözlemci deneklerden Fidel Castro ile ilgili yazılar yazan bazı kimselerin gerçek tutumlarını tahmin etmeleri istenmiştir. Bu yazıları yazan kişilerin tutumları hakkında yapılan atıflar incelendiğinde araştırmada şu sonuç çıkmıştır. Castro'nun aleyhinde yazı yazanlar da gerçekten Castro karşıtı olarak değerlendirilmişlerdir. Yazıyı yazan kişinin yazıda ne tür bir tutum takınacağını, seçme hakkı olmadığının bilinmesi durumunda bile böyle kişisel içsel atıflar yapılmıştır. Yazıları yazanların belli bir tutumu seçmeye zorlanmaları durumunda dahi gözlemciler, kişisel özelliklerin durumsal koşulların etkisinden parantez ne tür bir yazı yazılacağına seçilememesi daha önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Demek ki bir kimsenin içinde bulunduğu durumun sosyal ortamın gereklerini göz ardı edip davranışı salt kişisel özellikleriyle açıklama eğilimi vardır. Benzer şekilde insanların birden çok sosyal rol üstlendiğini sık sık göz ardı ediyoruz. Davranışların nedenlerini araştırırken sosyal rollerin ve beklentilerin etkisini görmezden gelebiliyoruz. Örneğin üniversitedeki bir hocanızı katı, kurallara sadık, ilkelerinden ödün vermeyen ve oldukça eleştirel bir insan olarak tanıdınız. Bir gün hocalarla öğrencilerin beraber gittiği bir yemekte hocanızı o ana kadar tanıdığınız halinden çok başka türlü gördünüz. Orada üniversitedeki katı hocanız gitmiş, yerine sıcak, sevimli, hoşgörülü ve neşeli biri gelmiş olabilir. Bu durumda sorulacak olan soru hangi durumun hocanızı daha iyi tanımladığı sorusu değildir. Bir sosyal rol, parantez üniversitede hoca olma, hocanızdan belirli davranışlarda bulunmasını gerektirirken, bir diğer sosyal rol parantez eğlenceli bir ortamda arkadaş, başka davranışlar gerektiriyor olabilir. Onu sadece hoca rolünde tanıyan öğrencileri ise temel atfetme yanılgısına düşerek gördükleri davranışları onu kişisel özellikleriyle açıklıyorlar. Parantez sert, hoşgörüsüz bir kişidir gibi. Rose Teresa Amabile ve Steinmetz parantez 1977 davranışları açıklamada sosyal rollerin ne kadar göz ardı edildiğini gösteren akıllıca bir deney tasarlamışlardır. Bu deneyde denekleri rastgele iki farklı role sokmuşlardır. A. Görevi zor sorular hazırlamak olan bir kişi rolü ve A. Görevi zor sorular hazırlamak olan bir kişi rolü ve B. Görevi bu soruları cevaplamak olan bir kişi rolü. Gözlemciler de bu minik sınavı izliyor ve soruları soran ve cevapları veren kişilerin genel bilgi düzeylerini değerlendiriyor. Kendinizi gözlemci yerine koyarsanız dikkatli olmadığınız takdirde akıllı ve bilgili bir kişi, bir de oldukça bilgisiz ve akılsız bir kişi göreceksiniz. Ancak dikkat ettiğinizde kişilerin girdiği rollerin davranışlarını nasıl sınırladığını görürsünüz. Soru soran rolünü üstlenen kişi karşı tarafın cevaplayamayacağı zorlukta sorular hazırlayabilecek konumdadır. Sadece bu soruları soruyor olduğu için bu kişi daha akıllı görünmektedir. Diğer yandan sorular cevaplama rolünü üstlenmiş olan kişi hazırlanmış zor soruları cevaplamakta güçlük çekeceği için bilgisiz görünecektir. Oysa ki denekler bu rollere tamamen rastgele yerleştirildikleri için soruları soranların cevaplananlardan gerçekten daha akıllı ve bilgili olmaları söz konusu değildir. Bu araştırmada ilginç olan gözlemcilerin deneklerin bu rollere rastgele atandıklarını biliyor olmalarıdır. Yine de bu gerçeği göz ardı edip kişisel özelliklere atıfta bulunmaktan kendilerini alamamışlardır. Eğer duruma bağlı koşulları görmezden gelip olayların nedenlerini insanların kişisel özelliklerine bağlamayı genel bir eğilim haline getirirsek bunun etkileri yukarıda verilen örnekten çok daha ileriye gidebilir. Daha geniş çaplı bir sorunu ele alabiliriz. Ülkemizdeki işsiz gençleri düşünürsek onların durumlarını tembel olmalarına, iş aramadıklarına bağlayıp bu sorunun nedenini onların kişisel özellikleriyle sınırlarsak işsizlik sorununu çözmek için bireylere yönelik çözümler üretmek zorunda kalırız. İşsizlik sorununa eğitimin olanaklarının kısıtlı olması, iş alanlarının azlığı, üretilen politikaların sonuç getirmemesi gibi sorunlardan kaynaklandığını düşünerek yaklaşırsak ve nedenlerini kişisel değil, dışsal ve durumsal etkenlere bağlarsak üreteceğimiz çözümlerin nitelikleri çok başka olacaktır. Yukarıda belirtilenler kişisel özelliklerin hiçbir etki taşımadığı ve her olayın nedeninin koşullarda yattığı anlamına gelmez. Burada üstünde durmak istediğim davranışların nedeninin içinde bulunan koşullarda yatma olasılığında bile olayı kişisel özelliklere dayanarak açıklamaya meyilli olduğumuzdur. Burada öğrendiklerimiz bizleri temel atfetme yanılgısı konusunda duyarlı yapmalı ve yaptığımız içsel kişisel atıfların her zaman doğru olmama olasılığına karşı uyanık tutmalıdır. Temel atfetme yanılgısı gerçekten temel bir yanılgı mıdır? Temel atfetme yanılgısı Batı özellikle Amerikan kültüründe yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bireylerin özerk içsel dürtülere dayanarak hareket eden varlıklar olduğu varsayılan Batı toplumlarında bu tür bir yanılgının görülme olasılığı yüksektir. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Ancak bunun temel bir insan olgusu olup olmadığı ancak Batı toplumu dışında yapılan araştırmalarla saptanabilir. Örneğin yoğun insanlar arası ilişkilerin yaygın olduğu toplulukçu toplumlarda bireyin davranışının sosyal ortamdan başkalarının beklentilerinden etkilenebileceği daha çok kabul edilir. Farklı anlayışların hüküm sürdüğü toplumlarda yapılan atıflarda farklılık olup olmadığını anlamak için Joan Miller (1984) Amerikalı ve Hintli değişik yaşlardaki kişilerden bazı olumlu ve olumsuz olayların ve davranışların nedenlerini tahmin etmeleri istemiştir. Sonuçla etmelerini istemiştir. Sonuçlar bu iki kültürdeki 8-11 yaş arası çocukların atıflarında anlamlı bir farklılığın çıkmadığını göstermiştir. Ancak deneklerin yaşı arttıkça Amerikalılar daha fazla içsel özelliklere dayalı atıflarda bulunurken Hintliler daha çok dışsal durumlar etkenlere dayalı atıflarda bulunmuşlardır. Örneğin deneklere verilen bir yazılı haberde bir kişinin yolda gördüğü bir trafik kazasında bir yaralıyı hastaneye götürmediği belirtilmiş ve bu davranışın sebebini tahmin etmeleri istenmişti. Amerikalı deneklerin büyük bir oranı %36 bu davranışı o kişinin kötü bir kişi olduğu, yardımsever olmadığı gibi kişisel içsel nedenlerle açıklarken küçük bir oranı %17 durumsal etkenlere atıfta bulunmuştur. Hintli deneklerin ise tam tersine durumsal dışsal atıfları kişisel içsel atıflardan daha çok kullandığı görülmüştür. Sırasıyla %32 ve %15. Örneğin o kişinin işe geç kalmaya göze alamayacağı çünkü patronun işe vaktinde gelmesini beklediği gibi açıklamalar kullanılmıştır. Bu ve bu konuda yapılan başka araştırmalar göstermiştir ki temel atfetme yanılgısı bireyci kültürlerde daha yaygındır ve sosyalleşme ile birlikte öğrenilmektedir. Özellikle bireyci bir dünya görüşünün baskın olduğu kültürlerde kişiyi davranışlarının sorumlusu olarak görme eğilimi toplulukçu toplumlardan daha yüksektir. Türkiye gibi toplulukçu kültürlerde ise sosyal ortamın başkalarının beklentilerinin kişinin içinde bulunduğu sosyal rolün ve benzeri etkisi daha çok vurgulanır. Bu eğilimlerin biri doğru biri yanlış diye bir şey yoktur. Önemli olan bu eğilimlerin sosyal davranışları algılama ve yorumlamamızı etkilediğini anlamamızdır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bu farklılıklara rağmen atıf temel bir insan olgusudur ve atıf sürecinde kullanılan boyutlar evrenseldir. Örneğin araştırmalar gösteriyor ki neden atıfların odağı, kalıcılık derecesi ve kontrol edilebilirliği insanların olayları ve davranışları açıklamada en çok kullandıkları boyutlardır. Parantez Meyer ve Coelb 1982. Kültürler arası araştırmaların sonuçları da yapılan atıflarda yukarıda kullanılan boyutların hem bireyci hem de toplulukçu kültürlerde kullanıldığını göstermiştir. Parantez Hau ve Salili 1991. Sichuchter, Fosterling ve Weiner 1989. Parantez Hau ve Salili 1991, Sichuchter, Fosterling ve Weiner 1989. Aktör gözlemci yanılgısı. Atıf yaparken içine düştüğümüz bir başka yanılgı da aktör gözlemci yanılgısı olarak adlandırılmıştır. Burada aktör terimi bir davranışta bulunan kişi anlamındadır. Gözlemci de aktörün davranışını gözlemleyendir. Aktörlerin kendi davranışlarını dış etkenlere bağlı olarak açıklama, gözlemcilerin ise aynı davranışları aktörlerin sabit kişisel özelliklerine bağlı olarak açıklama eğilimine aktör gözlemci yanılgısı denir. Örneğin ben çok güzel konserler olduğu için festivali takip ettiğimi söyleyebilirim. Bir başkası ise benim festivale gitmemi entel gözükmek isteyen özenti biri olmama bağlayabilir. Yani ben davranışımı dış etkenlere bağlayarak açıklarken bir başkası aynı davranışı temel atfetme yanılgısına düşerek benim kişilik özelliklerime bağlayarak açıklıyor. Aktör gözlemci yanılgısının yaygın olduğunu gösteren çok miktarda araştırma vardır. Bu araştırmalardan birinde Storms, parantez 1973, bu yanılgıyı ölçmek amacıyla sohbet için bir oturma düzeni oluşturmuştur. 4 tane katılımcıdan 2 tanesi sohbet eden rolünde, diğer 2 tanesi de gözden rolündedir. Bu 4 kişi şekilde gösterildiği biçimde oturmuşlardır. Parantez bakınız şekil 31. Sohbet edecek olan kişilere parantez aktörlere 5 dakika süresince birbirleriyle konuşmaları, gözleyecek olan kişilere de yüzlerinin dönük olduğu konuşmacıyı izlemeleri söylenmiştir. Sohbetten hemen sonra hem aktörlerden hem de gözlemcilerden aktörlerin davranışlarının ne ölçüde kişilik özelliklerinden ve ne ölçüde durumsal etkenlerden etkilendiğini belirtmeleri istenmiştir. Aktör gözlemci yanılgısının tanımına uygun olarak gözlemciler aktörlerin davranışlarını açıklarken kişisel özelliklere, aktörler ise kendi davranışlarını açıklarken durumsal etkenlere atıf yapmışlardır. Neden insanlar bu yanılgıyı yaşıyorlar? Algısal dikkat. Bu yanılgının nedenlerinden birisi olabilir. Şöyle ki aktörün dikkati çevresine yönelmekte, gözlemcinin dikkati ise aktörün üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla olay gerçekleşirken bulundukları konumdan ötürü aktörün dikkatini çekenle gözlemcinin dikkatini çeken farklı olmaktadır. Eğer algısal dikkat bu yanılgının oluşmasına neden oluyorsa, dikkatin aktör ve gözlemci için başka taraflara yönlendirilmesi farklı bir sonuca yol açar mı? Storms parantez 1973. Bu soruyu araştırmasının ikinci kısmında yanıtlamıştır. Deneyin bu kısmında denekleri yukarıdaki şekilde gösterildiği biçimde yerleştirmiş ve iki video kameraya aktörlerin parantez sohbet edenlerin sohbet sırasında yüz ifadelerini çekecek şekilde koymuştur. Sohbetten hemen sonra denekler atıflarını yapmadan önce onlara video kaseti izletmiştir. Aktörler kendi yüzlerini seyrederken gözlemci A'ya bu kez aktör B'nin ve gözlemci B'ye aktör A'nın konuşması gösterilmiştir. Yani yukarıdaki deneyden farklı olarak deneklere kişiler ters açılardan seyrettirilmiştir. Sonunda deneklerden davranışlarına ilişkin atıflarda bulunmaları istendiğinde aktör gözlemci yanılgısına rastlanmamış, tam tersine kasette kendilerini izleyen aktörler işsel atıflarda bulunurken gözlemciler sohbet sırasında izledikleri aktör hakkında zısal atıflarda bulunmuşlardır. Bu bulgular atıf sürecinde algısal dikkatin gücünü göstermekle kalmayıp aynı zamanda aktörlerin dikkati kendi yaptıklarına yönlendirildiği zaman davranışlarını işsel faktörlere dayanarak açıkladıklarını da ortaya koymuştur. Benlikle ilgili yanılgılar. Şimdi de kendi benliğimiz söz konusu olduğunda sosyal bilişimizin nasıl şekil aldığına bir göz atalım. İnsanoğlunun en büyük güdülerinden bir tanesi benliğini devam ettirmek ve geliştirmektir. Ve bilişi de buna hizmet eder şekilde çalışır. Burada benliğin sosyal bilişizi nasıl etkilediğini gösteren iki süreç anlatılacaktır. Ben merkezli düşünce ve kendini kayırma eğilimi. Ben merkezli düşünce. İnsanlar olaylarda kendilerini başkalarından daha merkezli görme eğilimindedirler. Çoğumuz geçmiş olayları kendimizin kontrol ettiğini, yönlendirdiğini ve başkalarının davranışlarını etkilediğimizi sanırız. Bu tür düşünceye ben merkezli düşünce denir. Alan Langer (1975) basit bir deneyle kontrol illüzyonunun yani ben merkezli düşüncenin gücünü göstermiştir. Bu çalışmada denekler piyango bileti satın almışlardır. Fakat bazı öğrenciler kendi biletlerini kendileri seçerken bazılarınkini araştırmacı kendisi seçip öğrencilere vermiştir. Daha sonra öğrencilere biletleri araştırmacıya geri satmaları söylenmiştir. Görülen şu olmuştur. Biletini kendisi seçen öğrenciler seçmeyen öğrencilere oranla biletlerine 4 kat daha fazla para talep etmişlerdir. Bu öğrenciler biletlerini kendilerinin seçmiş olmalarının sonucu etkileyebileceği illüzyonu içindelerdi. Ve numaraları kendileri seçtikleri için biletlerinin daha değerli olduğunu düşünmüşlerdi. Aslında hepimizin bildiği gibi hangi numaranın seçildiği tamamen şansa bağlıdır. Bileti kimin seçmiş olduğunun bir önemi yoktur. Fakat ben merkezli düşüncenin sebep olduğu kontrol illüzyonu oldukça güçlü bir illüzyondur. Örneğin çoğumuzun önceden doldurulmuş hazır sayısal lotaları satın almak yerine sayıları kendimiz doldurmayı tercih ederiz. Böylece kazanma olasılığının artacağına inanırız. Gene bu nedenle milli piyango bayilerinden bilet alırken alıcı bileti kendi seçer, bayi seçmez. Ben merkezli düşünceler geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili hatırladıklarımızı da etkileyebilir. Örneğin kendimizle ilgili bilgileri diğer bilgilere göre daha iyi hatırlarız. Hatta grup içi çalışmalarda bireyler kendi yaptıklarını diğer grup üyelerinin yaptıklarını unutmak pahasına daha iyi hatırlarlar. Son olarak araştırmalar herhangi bir konuyu kendimizle ilişkilendirdiğimizde daha iyi hatırladığımızı gösteriyor. Buradan çıkarılabilecek sonuç yeni bilgiler edinirken bu bilgileri kendi deneyimlerimize uyarlamak ve böylece onları daha iyi hatırlamak olabilir. Bu kitabı yaşadıklarımızdan örnekler bularak okursanız öğrendikleriniz belleğinize daha iyi yer edecektir. Kendini kayırma eğilimi. Kendini kayırma eğilimi kişinin bir yandan başarıyı kendisine mal ederken diğer yandan başarısızlık için suçu dışsal etmenlere yüklemesidir. Başarılarımızı kendi yeteneklerimiz, çok çalışmamız ya da genel olarak iyi olmamız gibi içsel nedenlere yükleriz. Başarısızlıklarımız için kötü şans, baskıcı bir politik yapı, kötü hava şartları ve benzeri dışsal nedenleri suçlarız. Bu yanılgı atfetme yanılgılarının en güçlü olanıdır ve kültürler arası varlığı da araştırmalarla saptanmıştır. Fletcher ve Ward 1988. Ancak kendini kayırma eğilimi, bireyci eğilimine sahip toplumlarda, toplulukça eğilime sahip toplumlarda olduğundan çok daha güçlüdür. Cihadler ve diğerleri 1981, Kashima ve Triandis 1986. Günlük yaşamda birçok olayda bu yanılgıyı çoğumuz yaşarız. Aşağıdaki örneklerle bunu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Kumarbazların başarılarını, yeteneklerini, başarısızlıklarını şansa bağlaması, öğrencilerin sınavların iyi not almalarını yetenek ve çabalarına bağlarken, kötü not almalarını sınavın zorluğuna veya öğretmenin kıt not vermesine, iki kişinin oynadığı takımlarda eşlerden birinin kazanılan puanların kendi iyi oynadığı için alındığını, kaybedilen puanların ise diğer oyuncu kötü oynadığı için kaybedildiğine inanması, birinin bizi niye sevmediğini açıklarken sorunun diğer kişide olduğunu söyler ve sorumluluğu üstümüze almazken birinin bizi niye sevdiğini açıklarken de kendi iyi kişilik özelliklerimize sebep olarak göstermemiz gibi. İnsanlar neden böyle bir yanılgıya düşüyorlar? Neden iyi olayları içsel nedenler açıklarken kötü olayları dışsal nedenlere bağlıyoruz? Bu soruya verilen cevaplardan biri güdüsel bir açıklamadır. Bu açıklamaya göre insanlar bu tür yanılgılara düşerek benlik kavramlarını ve özgüvenlerini korumaya güdülenmişlerdir. Buradan çıkan sonuç eğer kendimizi olumlu görürsek kendimizi olumlu işler başaran biri olarak görmek ve kabul etmek kolay olacaktır. Olumlu benlik algımıza bir tehdit geldiği zaman kendimizi o tehdide karşı korumak zorunda hissediyoruz. Reddetme yoluyla veya iyi bir bahaneyle. Bu yanılgıya neden düştüğümüz sorusuna verilen başka bir cevap da kendini kayırma eğiliminin akılcı bir bilgi işlem sürecinin sonucu olduğudur. Bu görüşe göre bu yanılgı belli bir durumdaki başarı beklentilerimizden kaynaklanmaktadır. Parantez Miller ve Ross 1975, Tyler ve Ries 1989. Buradaki kaynaklanmaktadır. Buradaki temel görüş, insanların genel olarak başarıyı umdukları ve dolayısıyla bu gerçekleştiğinde sorumluluğu almaya hazır olmalarıdır. Kelley'in modeline göre, parantez bakınız sayfa 231, insanlar başardığında başarılarını düşük belirginliğe ve yüksek tutarlılığa sahip olarak görürler ve bu yüzden kişisel istihatıflarda bulunurlar. Ancak başarısızlıkla karşılaştıklarında bunu genellikle normal dışı istisna kabul ederler. Parantez yüksek belirginlik ve düşük tutarlılık ve bu yüzden dışsal bir atıf yapmaya eğilimli olurlar. Eğer başkaları da aynı durumda başarısızlığa uğramışlarsa yüksek benzerlik dışsal atıf olasılığını daha da güçlendirir. Depresif veya özgüveni düşük olan insanlarda durum farklı olabilir. Alsoy ve Abramson parantez 1979 depresif insanlarda depresif gerçekçilik adını verdikleri yukarıda bahsedilen yanılgının tam tersi bir durum gözlemişlerdir. Tasarladıkları bir deneyde deneklerden bir düğmeye basmaları istenmiştir. Denek düğmeye bastıktan sonra ışık yanarsa para kazanıyor, yanmazsa para kaybediyordu. Bazı denekler için kontrol zaman zaman söz konusuydu. Yani düğmeye basma sonucunda bazen ışık yanıyor, bazen de yanmıyordu. Deneyin sonucunda deneklere düğmeye basmalarının ışığın yanmasını ne ölçüde kontrol ettiği sorulduğunda ışık üstünde zaman zaman kontrol sahibi olan normal denekler para kazandıkları zamanki kontrollerini para kaybettikleri zamana oranla daha yüksek tahmin etmişlerdir. Bu durum kendini kayırma eğiliminin tipik bir örneğidir. Oysa depresif denekler deneydeki durumla ilgili kontrol miktarlarını doğru tahmin etmişlerdir. Bu durumda bize depresif deneklerin kendini kayırma eğiliminde olmadığını gösterir. Bu kişilerin kendilerini kötü hissetmeleri, motivasyonlarının benliğe hizmet yanılgısına düşmeyecek şekilde azalmasına neden olmuş ve kendilerini kayırma yerine objektif olarak değerlendirmelerine yol açmıştır. Yapılan seri araştırmalar sonucu ve Ari parantez 1979 benliğe hizmet eden yanılgıların şu durumlarda arttığını tespit etmiştir. A. Eğer kişi kendi için önem taşıyan bir davranışta bulunuyorsa, B. Kişi kendi davranışının sonuçlarından kendini sorumlu tutuyorsa, C. Kişinin davranışı başkaları tarafından görülecekse, eğer kişinin benlik kavramı tehdit altında ise ve kişi olumlu bir benlik imajına ulaşmak için fırsat kolluyorsa, kendini kayırma eğilimine başvurma eğilimi artacaktır. Kendini kayırma eğilimi kendimizle ilgili tam olarak doğru olmayan bir tanım sağlasa da birçok sosyal ortamda işe yarar, bir strateji olduğu söylenebilir. Örneğin başarıları kişisel içsel atıflarla açıklamak gelecekteki başarı beklentilerimizi arttırır ve başarması zor işlere girme olasılığımızı arttırır. Parantez Tyler ve Brown 1988. Aynı şekilde başarısızlıklarımızı dışsal nedenlere bağlayarak açıklamak da gelecekteki başarı beklentimizi arttırır ve yaptığımız işe devam etmemizi sağlar. Örneğin Wilmar Schauffele parantez 1988 iş bulamamalarını dış nedenlerle açıklayan işsiz insanların iş bulmada başarı şanslarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde Martin Seligman parantez 1991 yaptığı birçok çalışma sonunda yenilgi kötü şansa bağlıdır ve çaba ve yetenekle giderilebilir gibi olumlu düşünme biçiminin daha fazla başarı sağlık ve iyi bir ruh halini beraberinde getirdiğini göstermiştir. Ancak diğer yandan da bu eğilim olumlu sonuçların yanında olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Özellikle kendini olduğundan daha akıllı, yetenekli görme ve şişirilmiş bir benlik kavramı gerçekçi değildir. Kültürün etkisi. Kendini kayırma eğiliminin evrensel olup olmadığını anlamak için kültürler arası araştırmalar yapılmıştır. Toplulukçu kültürlerde gerçekleştirilen araştırmalar, Batı kökenli kendini kayırma eğiliminin olgusunun eğilimi olgusunun pek yaygın olmadığını göstermiştir. Özellikle benliğe hizmet amaçlı kendini methetme gibi davranışlar daha geleneksel toplulukçu kültürlerde hoş karşılanmaz. Örneğin Marcus ve Kitayama (1991). Bu konuda Japonya ve ABD'de yapılan araştırmaları incelediklerinde şu sonuca varmışlardır. Japonya'da ilkokul çocukları kendini metheden bir öğrenciyi olumsuz bir şekilde algılamışlar ve gerçekte olduğundan daha yeteneksiz olarak değerlendirmişlerdir. Diğer yandan Amerikalılarla yapılan araştırmalarda görülen kendine pay çıkartma davranışının yaygın ve normal bir eğilim olarak görüldüğüdür. Hatta Amerikalı deneklerin eşsiz yanılgısına (kendini ortalama insandan daha iyi görmek yanılgısına düştüğü saptanmıştır. Benzer şekilde ben merkezli düşüncede de kültürler arası farklılıklar bulunmuştur. Stipek ve Iner ve Lee'nin bir araştırmasında (1989) deneklerden geçmişte onları sinirlendirmiş olayları hatırlamaları istendiğinde Amerikalı deneklerin kendi başlarından geçmiş olayları, Çinli deneklerin ise başkalarının başına gelmiş olayları daha çok hatırladıkları görülmüştür. Ben merkezi düşüncenin bireyci Amerikalı deneklerde toplulukçu, Çinli deneklerden daha fazla belli etkilediği bu deneyle ortaya konmuştur. Yapılan kültürler arası araştırmalar gösteriyor ki Batı'da araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan atıf yanılgılarını ve genel olarak bütün bulguları evrensel olarak tanımlamadan önce farklı özelliklere sahip başka kültürlerde de araştırmalar yapmak gerekiyor. Çünkü kültürel özellikler sosyopsikolojik süreçleri etkilemektedir. Zihinsel kestirme yöntemler bir başka yanılgı kaynağı. Daha önce de belirttiğimiz gibi uyuşan çıkarsamalar kuramı ve birlikte değişim modeli insanları akılcı yaratıklar olarak görür. Atıflarda düştüğümüz yanılgılarla ilgili bölümde insanların akılcı olmayan birçok düşünceye sahip olabileceğini belirtmiş olsak da bu insanların sosyal yargılarında akılcı olmaya çalışmadığı anlamına gelmez. Bununla beraber insanların olaylar veya davranışlarla ilgili akılcı açıklamalar bulmak için sistematik gözlemlerde bulunduğunu söylemek de pek mümkün değildir. Örneğin yabancı markalı giysiler her zaman daha kalitelidir. Pahalı lokantalarda yemekler daha iyi ve hijyenik şartlarda hazırlanır veya ev alırsan tuğladan, kız alırsan muğladan gibi düşünceler uzun ve sistematik gözlemler sonucu olmasa dahi birçok insanın inandığı ve kararlar verirken başvurduğu düşüncelerdir. İnsanlar olayların ve davranışların nedenlerini ararken kendilerine zaman kazandıracak zihinsel kestirme yollara başvurur. Tversky ve Kahneman (1974) bir neden ararken kullandığımız basit ve yaklaşık kural veya kestirme stratejilere zihinsel kestirme yöntemler (heuristik) adını vermiştir. Bu kestirme yöntemler çok az miktarda düşünme gerektirir ve insanlar kendilerine kısa bir yol seçip yargılarına varırlar. Yani dikkatli muhakeme ve değerlendirme yapmaya uğraşmak yerine bazı ipuçları kullanarak bazı sonuçlara ulaşırlar. Bu arada etrafımızda konuyla ilgili birçok bilgiyi göz ardı etme olasılığı da artar. Şimdi yaygın zihinsel kestirme yollarını beraber tartışalım. Temsile dayanan kestirme yöntem. Temsile dayanan kestirme yöntemleri kullandığımızda yaptığımız bir kişinin hangi gruba ait olduğunu, onun o kategorinin ortalama veya tipik bir üyesine ne kadar benzediğine, yani o grubu ne kadar iyi temsil ettiğine bakarak karar vermektir. Kahneman ve Tversky (1973) üniversitenizde kim olduğunu bilmediğiniz genç görünümlü ve üzerinde kot pantolon, tişört ve spor ayakkabılarla dolaşan bir kişiyi fakültenizde öğretim üyesi olarak mı yoksa öğrenci olarak mı tahmin etme olasılığınız daha yüksektir. Genelde takım elbise ve kravat giyen hocalarınıza benzemeyen bu kişiyi bir öğrenci sanmanız, ona aykırı giyinen bir hoca sanmanızdan daha kolay olacaktır. Temsile dayanan kestirme yöntemler bir kişinin hangi kategoriye ait olduğuna hemen karar vermemizi sağlar. Eğer bir kişi belli özelliklere sahipse, o özelliklerin hangi kategoriye ait olduğunu düşünüp, o kişinin o kategorinin bir üyesi olması gerektiğine karar veririz. Temsile dayanan kestirme yöntemler sadece kişilerle ilgili olarak kullanılmaz. Örneğin satın alacağımız herhangi bir şeyle ilgili olarak da bu kestirme yola başvurabiliriz. Kaliteli malların pahalı olduğu inancı bizi pahalı bir şey gördüğümüzde onun iyi olduğu çıkarımına götürür. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Atasözü bu yöntemin güzel bir örneğidir. temsile dayanan kesleme yöntemleri kullanarak varacağımız yargılar doğal olarak davranışımızı da etkiler. Kılık, kıyafet ve davranışlardan öğrenci olduğuna çıkardığımız kişiye, bir hocaya davrandığımızdan farklı davranacağımız gibi yüksek fiyatına dayanarak kaliteli olduğunu düşündüğümüz malı alma olasılığımız da artacaktır. Tutumlara dayanan zihinsel kestirme yöntemler. Tutum, bireylerin bir psikolojik obje ile ilgili olumlu, parantez bu gazeteyi seviyorum ya da olumsuz, bu parantez bu gazete kötüdür. Düşünce ve duyguları içeren yaklaşımlardır. Parantez bakınız 4. bölüm. Örneğin üniversite okumak, iyi bir işte çalışmak, başkalarına yardım etmek ve benzeri ve benzeri ne karşı çoğumuz olumlu bir tutum sergilerken güçsüzleri ezmek, yalan söylemek, dedikodu yapmakla ilgili birçoğumuzun tutumu olumsuzdur. Pratkanis ve Greenwald'a göre parantez 1989 tutumlarımızı problem çözümünde kullanırız. Tutumlarımız objeleri tercih edilen veya edilmeyen gruplara sokmamıza neden olur. Tercih edilen gruplara insanlar daha sıcak bakar, onlara daha kolay yaklaşır ve onları koruyup överler. Tercih edilmeyen grupları reddeder, yok sayar ve suçlarlar. Örneğin başbakanı sevmiyorsanız, parantez ona karşı tutumunuz olumsuzsa, ona karşı tutumunuz olumsuzsa hükümetin başarısızlığını veya ülkenin kötü durumunu o başbakanın politikalarının başarısızlığına bağlayabilirsiniz. Parantez, onu tercih edilmeyen kötü politikacılar kategorisine sokabilirsiniz. Tutuma dayanan kestirme yöntemlerinin iki örneği Ayla, parantez Hare etkisi ve yaygınlık yanılgısıdır. Ayla, parantez Hare etkisi, bir kişi hakkında edindiğimiz olumlu ya da olumsuz izlenimlerin o kişiyle ilgili gelecek beklentilerimizi ve çıkarımlarımızı etkilemesidir. Ayla parantez Hare, mehtabın meleklerin başının etrafındaki ışıktır. Belirleyici bir etki anlamında kullanılmaktadır. Bir kişiyi iyi bir kişi olarak algılarsak, yani ona karşı tutumumuz olumlu ise, bütün diğer iyi özelliklere de sahip olduğunu düşünürüz ve onunla ilgili beklenti ve çıkarımlarımızı ona göre belirleriz. Aynı şekilde bir insanın kötü olduğunu düşünürsek, yani ona karşı tutumumuz olumsuz ise, bize o insan sanki bütün kötü özelliklere sahipmiş gibi gelir. O iyi ve kötü özelliklerin bir meleğin aylası gibi kişiyi sürekli belirleyeceği düşünülür. Aile etkisinin iyi bir örneği Dion Berchheit ve Walster'in parantez 1972 yaptığı bir deneyde görülebilir. Bu deneyde deneklere çok güzel, orta derecede güzel ve güzel olmayan insanların fotoğrafları gösterilmiştir. Sonra deneklerden her fotoğrafı güzellikle ilgisi olmayan özellikler açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Deneyden çıkan sonuç şuydu: güzel kişiler hemen hemen bütün olumlu özelliklere sahip olarak değerlendirilirken, güzel olmayanlar olumlu özelliklerde en düşük değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Yani deneklerde fiziksel güzelliğe sahip insanların diğer olumlu özelliklere de beraberinde sahip olacakları veya çirkin kişilerin başka özelliklerinin de olumlu olmayacağı kanısı uyanmıştır. Örneğin iş görüşmesine gelen yeni bir adayla ilgili ilk anda elde edilen olumlu bir izlenim, o adayla ilgili olumsuz olabilecek başka özelliklerin göz ardı edilmesine neden olabilir veya olumlu özelliklerin abartılmasına yol açabilir. Genelde fiziksel görünümün pek etkisinde kalmayıp onun ötesine geçtiğimizi düşünürüz. Oysa araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yaygınlık yanılgısı ise bizimle herhangi bir konuda aynı düşüncede olan insanların oranının abartılmasıdır. Eğer ben böyle düşünüyorsam mutlaka başka insanlar da öyle düşünüyordur inancıdır. Herkesin bizim düşüncemizle uzlaştığı sanısıdır. Rose, Greene ve House parantez 1977 bir üniversite kampüsünde öğrencilere yerinde yiyin baskılı bir tişört giyip giymeyeceklerini sordular. Giymeyi kabul edeceğini söyleyenlerin başka birçok insanın da kabul edeceğini düşündüğü ortaya çıkmıştır. Öyle bir tişört giymeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen öğrencilerin de başka birçok öğrencinin bunu kabul etmeyeceğini düşündüğü görülmüştür. Bir başka deyişle başkalarının bizim sevdiğimiz şeyleri seveceğini, hatta bizim yapmayı tercih edeceğimiz şeyleri yapacağını düşünüyoruz. Ulaşabilirliğe dayanan zihinsel kestirme yöntemler. Diyelim ki bir arkadaşınız size yeni bir araba almak istediğini ve Volkswagen'in X modelini düşündüğünü söyledi. Fakat siz bu öneriye şiddetle karşı çıktınız. Çünkü son 2 ay içinde bir arkadaşınızdan bu arabayla kaza yaptıklarını ve başka bir tanıdığınızdan da bu arabanın yeni almış oldukları halde çok büyük masraf çıkardığını duydunuz. Böyle bir durumda büyük olasılıkla arkadaşınızı bu modeli almaması yönünde ikna etmeye çalışırsınız. Bu çabanın sizin etrafınızda duyduğunuz ve belleğinize yer etmiş sınırlı bilgilere dayanması kaçınılmazdır. Bu örnekte olduğu gibi bir karar verirken ya da bir çıkarımda bulunurken Volkswagen'in X modeli güvenilir değildir. En çabuk aklımıza gelen belleğimizde en hızlı ulaşılabilir olan bilgilerden yararlanırız. Tversky ve Kahneman (1973) buna ulaşabilirliğe dayanan zihinsel kestirme yöntemi adını vermiştir. Bu kestirme yöntemi kullanırken önemli olan aklımıza gelme çabukluğudur. Örneğin bir psikoloji öğrencisi olarak psikoloji öğrencilerinin belleğimize daha kolay ulaşılabilir olmasından dolayı psikoloji öğrencilerinin sayısının diğer sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilere oranla daha çok olduğu sanmamız oldukça kolaydır. Ulaşılabilirliğe dayanan kestirme yöntemler bundan ne kadar var? Bir olay ne kadar sık meydana geliyor? En çok kim bize yardım ediyor? Gibi soruları yanıtlamamıza yardım ediyor. Bazen belleğimizde hemen ulaşabildiğimiz bilgiler doğru olurken bazen de yanlış olabiliyor. Yukarıdaki örnekte bahsedilen X model araba hakkında sahip olduğumuz olumsuz bilgiler, daha önce aynı model hakkında edinmiş olduğumuz olumlu bilgileri öylesine perde arkasında itmiş olabilir ki belleğimizde o bilgilere ulaşmak çok zorlaşabilir. Bu durumda ulaşılabilirliğe dayanan kestirme yöntemi bizi yanıltabilir. Tutuma dayanan kestirme yöntemler başlığı altında bahsettiğimiz yaygınlık yanılgısı da ulaşılabilirliğe dayanan kestirme yöntemiyle açıklanabilir. İnsanlar kendileriyle ilgili bilgilere belleklerinde daha çabuk ulaşabilir. Bu yüzden başkalarının da bizim belleğimizde kolayca ulaşabildiğimiz düşüncelere sahip olduğunu varsaymak çok daha basittir. Zihinsel kestirme yöntemleri daha çok ne zaman kullanırız? Hangi koşullar altında düşünüp akılcı kararlar vermek yerine zihinsel kestirme yöntemler kullanıyoruz? Belli bir konuda dikkatli düşünmeye zamanımız olmadığında, bir konuyla ilgili her birini dikkate alamayacağımız kadar fazla bilgi olduğunda, söz konusu olan konu bizim için çok önemli olmadığı için fazla düşünmek istemediğimiz zamanlarda zihinsel kestirme yöntemleri kullanma olasılığımız artıyor. Bir konu hakkında fazla bilgimiz yoksa ve yine de bu konuda karar vermemiz gerekiyorsa veya durumda herhangi bir şey belli bir kestirme yöntemini bize hemen çağrıştırıyorsa yine kestirme yöntemleri kullanmak kolaylaşır. Gruplama ve sosyal kalıp yargılar. Aşağıdaki kelimeleri okurken her kelimenin size ne çağrıştırdığını şöyle bir düşünün. Öğretmen, doktor, bilim adamı, Laz, Adanalı, Alman, Kuzeyli, milliyetçi, zenci, kadın, erkek, solcu. Farkında olarak ya da olmayarak çevremizdeki olayları ve insanları sürekli gruplara sokuyoruz. Bu bölümde insanları ve olayları nasıl kategorilere ayırdığımızı ve bu sürecin ne gibi sonuçlar doğuracağını birlikte inceleyelim. Bu bölümde grup ve kategori kelimelerini aynı anlamda dönüşümlü olarak kullanacağız. Sosyal gruplama. Sosyal gruplama, bireyleri bir gruba ait özellikleri paylaştıkları için o grubun üyesi olarak tanımlama sürecidir. Aksanlarından anladığımız kadarıyla insanları geldikleri yöreye göre isimlendirmek, kullandığı aletlerden bir kişinin belli bir mesleğin üyesi olduğunu çıkarmak, bir insanın ten renginden hangi kıtadan geldiğini kestirmek, bir kişinin görünümünden hangi yaş grubuna ait olduğunu tahmin etmek insanları belli bir grubun üyesi olarak algıladığımız süreçlerdir. İnsanları sosyal kategorilere yerleştirerek algılamak, çevremizle kurduğumuz ilişkiyi kolaylaştırır ve toplumda daha etkili işlev görmemize neden olur. (Tyler 1981, Wilder 1986). Diyelim ki okul kütüphanesinde kitaplıkların yanında duran kişiyi kütüphane görevlisi olarak gruplandırdınız. Bunun size neler kazandıracağına şöyle bir göz atalım. O kişinin size bir kitabı bulmanızda, almanızda, çalıştığınız yerin gizli kalmasında vesaire yardım edebileceğini düşünürsünüz. O kişiyi kütüphane görevlileri grubunun bir üyesi olarak algıladığınızda, o kişinin o grubun özelliklere sahip olduğu çıkarımını yapacak. Ve bu çıkarım doğrultusunda davranacaksınız. Sosyal gruplamanın sağladığı bir başka avantaj da insanın gereksiz uyaranlara dikkat etmesini engellemesidir. Gördüğünüz kişinin kütüphane görevlisi olduğunu anladıktan sonra artık onun sadece kitaplar hakkındaki bilgisiyle ilgilenecek, onunla ilgili gereksiz bilgilere dikkatinizi vermeyeceksiniz. Örneğin giysisinin rengi, politik tercihi vesaire. Sosyal gruplamanın olumsuz sonuçları da var. Sosyal gruplamanın olumsuz sonuçları da vardır. Bu süreç sonunda bir grup bütün sosyal gruplamanın olumsuz sonuçları da vardır. Bu süreç sonunda bir grubun bütün üyeleri birbirlerine olduklarından çok daha benzer algılanırlar. Aralarındaki çeşitlilik göz ardı edilir. Parantez Tajvel ve Wilkes 1963. Eğer kütüphane görürlerini sadece aynı grubun üyeleri olan kişiler olarak görürsek, boş zamanlarında film senaryoları yazan kütüphane görevlisi ile bir dernekte aktif olarak çalışan kütüphane görevlisi arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Sosyal gruplama, gruplar arasındaki farkların olduğundan daha büyük görünmesine de neden olur. Erkeklerle kadınlar çocuk sevgisi açısından birbirlerinden çok az ayrılsalar da erkekler ve kadınlar hakkındaki izlenimlerimiz bu küçük farkın büyümesine yol açabilir. Bir kişiyi belli bir kategoriye ait gördüğümüz andan itibaren o kişiyi başka bir kategoriye yerleştirdiğimiz kişiden çok daha farklı algılarız. Örneğin üniversitemizdeki öğretim üyelerini cinsiyete göre kategorize edersek bir kadın öğretim üyesini bir erkek öğretim üyesinden çok farklı algılarız. Oysa her ikisini de öğretim üyesi kategorisine yerleştirirsek aralarındaki farklar değil benzerlikler ön plana çıkacaktır. Gördüğümüz gibi sosyal gruplama çevremizi daha kolay ve sistematik bir şekilde algılamamıza yardımcı olurken grup içi benzerlikleri arttırıp gruplar arası farklılıkları büyüterek algılarımızda bir sapmaya da yol açmaktadır. Kalıp yargılar ve kalıp yargıların yönlendirdiği bilgi ve beklentiler. Yukarıda sosyal gruplamanın ne olduğunu beraber anlamaya çalıştık. Şimdi sosyal kategorilerle ilgili bir başka kavramı inceleyeceğiz. Kalıp yargılar bir toplumsal gruba ilişkin inanç ve yargılardır. Herhangi bir kategoriyi düşündüğümüzde aklımıza gelen özellikler o kategoriyle ilgili kalıp yargılardır. Gruplamanın en önemli sonuçlarından biri belli kalıp yargıların oluşması ve bunu takiben bizde belli beklentilere yol açmasıdır. Bir olayı ya da kişiyi bir sosyal kategoriye koyup beklentilerimizi o kategoriye eşlik eden kalıp yargılara göre şekillendiririz. Örneğin kadınların iyi araba kullanmadıklarına ilişkin bir kalıp yargımız varsa, bir kadın arkadaşımızın arabasına bindiğimiz zaman hata beklentimiz bir erkeğin arabasında olduğundan daha yüksek, kendimizi rahat hissetme olasılığımız ise daha düşük olur. Bu örnekte olduğu gibi bazı kalıp yargılar gruplar arası farklılıkları yanlış veya abartılı bir şekilde temsil ederken, bazı kalıp yargılar da gruplar arasındaki gerçek farklılıkları yansıtır. Darlis ve Gross'un parantez 1983 gerçekleştirdiği bir araştırma kalıp yargıların bize yarattığı beklentilerin düşünce ve yargılarımız üstündeki gücünü çok açıkça göstermiştir. Darley ve Gross bu deneyde deneklere Hannah adında ilkokul 4. sınıf öğrencisi bir çocukla ilgili iki farklı hikaye anlatmıştır. Bu hikayeleri birini dinleyen her denekten Hannah'ın akademik yeteneğini tahmin etmeleri istenmiştir. Bu hikayelerde Hannah'ın fakir veya varlıklı bir çevreden geldiği doğrultusunda beklenti yaratmak için onun düşük veya yüksek sosyoekonomik görünümlü bir mahallede oyun oynadığı bir film gösterilmiştir. Diğer bir grup denek ise bu filmlerden birine ek olarak Hannah'ın 25 test sorusunu cevapladığı bir filmde izlemişlerdir. Bu filmde Hannah'ın başarısı hakkında net bir bilgi verilmemektedir. Hannah bazı soru soruları cevaplayabilirken bazı kolay soruları yanıtsız bırakabilmektedir. Darley ve Gross'un bu deneyde elde ettikleri sonuç şöyledir. Sadece Hannah'ın oyun oynadığı filmden birini izleyen denekler onun yeteneğinin ortalama düzeyde olduğunu tahmin etmişler. Onun sınıfındaki diğer öğrencilerden farklı bulmamışlardır. Sadece bu filmi izleyenler karar verirken kalıp yargılarına başvurmamışlardır. Ancak Hannah'ın oyun oynadığı filme ek olarak test çözdüğü filmi de seyreden denekler de kalıp yargılarının etkisi açıkça ortaya çıkmıştır. Hannah'ın düşük sosyoekonomik düzeyden geldiğini düşünen denekler yüksek sosyoekonomik düzeyden geldiğini düşünenlere göre Hannah'ı daha az yetenekli bulmuşlar. Testteki belirsiz başarısını da vardıkları bu sonuçla tutar bulmuşlardır. Burada etkili olan kalıp yargı daha düşük sosyoekonomik konumundaki kimselerin daha düşük yetenek ya da başarı gösterdikleridir. Bu deneyden kalıp yargılarla ilgili çıkarılabilecek iki sonuç vardır. Birincisi, insanların çoğu kalıp yargıların etkileri hakkında bilgiye sahiptir ve bunları bir yere kadar kontrol edebilmektedir. İkincisi ise kalıp yargılarla ilgili bu farkındalığa rağmen insanların algı ve yargıları özellikle belirsiz durumlarda kalıp yargıların etkisi altına kalmaktadır. Bu durum günlük yaşamda ciddi yanılgılara yol açabilmektedir. Hayali ilişkisellik. Gruplamanın ve kalıp yargıların bir başka etkisi de hayali ilişkiselliğe yol açmalarıdır. Hayali ilişkisellik, iki özellik arasında gerçekte var olmayan bir bağlantı görmektir. Hamilton ve Rose, parantez 1980, bir deneylerinde hayali ilişkiselliğin varlığını göstermişlerdir. Bu deneyde deneklerle farklı kişileri, isimleri, meslekleri ve iki tane kişilik özelliği ile tanımlayan 24 değişik cümle verilmiştir. Örneğin Bill muhasebeci, çekingen ve nazik veya Tom satış elemanı, konuşkan ve sıkıcı gibi. Bazı örneklerde verilen kişilik özellikleri mesleğe uygun kılıp yargıları içermektedir. Bu iki örnekteki konuşkan satış elemanı ve çekingen muhasebeci gibi diğer kişilik özellikleri ise meslekle ilgili olmayan rastgele seçilmiş olanlardı. Denekler tanımlayıcı cümlelerde verilen sıfatlardan o meslekle ilgili kalıp yargılara uyanların o mesleği iyi tanımladığını belirtmişlerdir. Gerçekte verilen meslekle sıfat arasında bir ilişki olmadığı halde denekler böyle bir ilişki varmış gibi davranmışlardır. Hayali ilişkiselliğe laboratuvar dışından örnek olarak Türklerin Avrupa'da nasıl algılandığını verebiliriz. Bulundukları ülkelerde azınlık bir grup olarak yaşamlarını sürdüren Türklerin arasından suç işleyen genç gruplar çıktığında bu tür olaylar Türklerin millet olarak saldırgan, uyumsuz ve birlikte yaşanması zor insanlar olarak etkilenmesine yol açabiliyor. Sonuçta orada yaşayan insanların kafasında şöyle bir hayali ilişkisellik oluşuyor. Türk olmak aynı zamanda saldırgan, uyumsuz ve birlikte yaşanması zor insan olmak demektir. Bu örnekte de görüldüğü gibi hayali ilişkisellik belli gruplarla ilgili yanlış kalıp yargıların oluşmasında etkili olabiliyor. İç grup dış grup etkisi. İnsanları kategorilere ayırmanın en yaygın yolu dünyayı bizden olanlar ve olmayanlar şeklinde algılamaktır. Benim tuttuğum futbol takımından olanlar ve olmayanlar, Türkler ve yabancılar, benim üniversitemdeki öğrenciler ve başka üniversitede okuyanlar, benim masamda yemek yiyenler ve diğer masada yemek yiyenler vesaire. Bizden olanlar, yani bizim de üyesi olduğumuz gruplar iç grubumuzdur. İç grubumuzu benimseriz. Bizden olmayan, üyesi olmadığımız gruplara da dış grup adı verilir. Dış gruplar benimsenmez. Dünyayı iki gruba ayrılmış şekilde algılamanın doğurduğu iki önemli sonuç vardır. Onların hepsi aynı etkisi ve iç grubu kayırma. Şimdi bu iki kavramı beraber inceleyelim. Onların hepsi aynı etkisi. Genelde dış grupların üyelerini birbirine benzer görürüz. İç grubumuzun üyeler arasındaki farklılaşmaların daha çok bilincinde olduğumuz halde başka gruplarda bunu göz ardı ederiz. İngilizlerin tümünün soğuk, Almanların kaba, çalışkan, Çingenilerin güvenilmez olduğunu söylerken genellemelere çok çabuk varırız da bir başkası bizim de içinde bulunduğumuz bir grupla ilgili olumlu veya olumsuz bir genelleme yaptığında grup içi farklılıkları öne süreriz. Şu tür diyaloglar size tanıdık geliyor mu? A. Sizin üniversitedekilerin hepsi paralı züppeler. Onların ülke sorunlarını anlamaları mümkün değil. B. Niye öyle diyorsun? Bizim üniversitede burslu okuyan ve zengin ailelerden gelmeyen bir sürü insan var. Zengin olanların da hepsinin züppe ve dünyadan habersiz olduğunu söylemen çok yanlış. Aralarında öyle olmayan çok sayıda insan var. A. Bence siz matematik ya da fizikle uğraşanlar bilim yapmaktan ve gece yaralarına kadar laboratuvarlarda çalışmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz. Sosyal yaşantınızın olduğunu gören olmamış. Ya da B. Her alanda olduğu kadar bizim de alanda da sadece yaptığı işle uğraşanlar yok değil. Ama bunların sayısı senin sandığın kadar çok değil. Geceleri dışarı çıkıp eğlenen, öyküler yazan, birbirinden farklı özelliklere sahip ve son derecede sosyal olan çok fizikçi ve matematikçi var. Siz asıl dışarı çıkıp gezmekten başka bir şey bilmeyen kendi bölümünüze bakın. Bu diyaloglarda örneklendirmeye çalıştığımız siz biz ayrımı içinde bulunmadığımız grupların üyelerinin hepsinin aynı özellikleri taşıdığı varsayımına dayanıyor. Bunun nedenlerine bir göz atalım. 1. Tanıdık olma. Onların hepsi aynı. Etkisinin en bilgin açıklamalarından biri iç grup üyeleri dış grup üyelerinden daha çok tanımamız o yüzden çeşitliliğin daha iyi farkında olmamızdır. Örneğin siz doğal olarak kendi üniversitenizden daha çok insan tanıdığınız için kampüste atlet bir elektronik mühendisi, çevreci bir fizikçi, Hint yemeklerinden hoşlanan bir kimyager adayı gibi çeşitli zevk ve özelliklere sahip kimseler tanımanız iç grubu dış grubu oranla daha farklı kılacaktır. Yine de bu etkiyi sadece iç grup üyeleriyle tanışıklığımız aracılığıyla açıklayamayız. Çünkü aynı etki laboratuvarda oluşturulan yapar gruplarda da söz konusu olmaktadır. Laboratuvarda yapılan araştırmalarda denekler kendi gruplarındaki ve diğer gruplardaki kişileri eşit oranda tanımaları durumunda dahi iç grubu daha renkli, farklılaşmış görüyorlar. Öyleyse dış grubu daha homojen, tek düze olarak algılamamıza yol açan başka nedenlere göz atmalıyız. 2. Dış grupla etkileşim. Dış gruptan ve iç gruptan aynı sayıda insanla etkileşime girmiş olsak bile dış grup üyeleriyle olan etkileşimimiz her zaman sınırlı kalacaktır. Genel olarak dış grupla olan karşılaşmalar kişisel tanışıklığın mümkün olmadığı ortamlarda gerçekleşir. İki üniversitenin voleybol takımlarının sahada karşılaşmaları gibi bu tür ortamlarda dış grup üyelerinin birbirlerine çok benzediği izlemini kazanmak çok da zor olmaz. İç grup üyeleriyle olan ilişkilerimiz ise tam tersine daha rahat, sıcak ve resmiyetten uzak olacağı için kişisel ayrılıkların farkına varmak daha kolaydır. Bu yüzden de iç grup bize daha farklılaşmış görünür. 3. Gelecekteki etkileşim. İç gruptan olmayan insanlarla gelecekte fazla bir ilişkimiz olmayacağını düşünerek onları tanımak için fazla çaba harcamayız. Eğer karşılaşmamızdan sonra onları bir daha görmeyeceğimizi bilirsek onların kişisel özellikleri hatta isimleri bile bizim için ilginç olmayabilir. Oysa iç grubumuzdan insanları tanımak için daha fazla çaba harcayacağımız çok olasıdır. Onları ertesi gün istatistik sınıfında kantinde bahçede görme beklentimiz onları daha iyi tanıma ihtiyacını yaratır bizde. Demek ki gelecekte etkileşimde bulunamayacağımızı tahmin ettiğimiz insanlar hakkında tek tek bireyler olarak izlenim edinmeye çalışırız. Bu da bizim iç gruptaki çeşitliliğin farkına varmamıza yol açar. 4. Kendini farklılaştırma, ayırma. Ben, benim, sen, ben değilsin ayrımı. İnsanların daha çok kendilerini başkalarından farklı ve özel kılan özelliklerine yoğunlaşmasına yol açar. İç grup içinde de aynı şekilde bizi biz yapan ve başka gruplardan farklı kılan özelliklerimize yoğunlaşma sürecinde iç grubun diğer üyeleri hakkında çok şey öğreniriz. Park ve Rothbard (1982) deneklere kadınlar ve erkekler hakkında yazılmış kısa gazete haberleri okuttuklarında deneklerin kendi cinsiyetlerinden olan kişiler hakkında yazılmış haberleri daha iyi hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Bu deneyde kadın deneklerle gazete haberinde bahsedilen kadınlar cinsiyetlerinden dolayı bir iç grup oluşturmuşlardır. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Her iki grup da kendi iç grubundan olan kişilerin özelliklerine yoğunlaşmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz bütün bu faktörler dış grupların daha tek düze, üyelerin daha birbirine benzer görülmesine etki etmektedir. Onların hepsi aynı düşüncesini taşımak bizleri o grubun bir üyesinin davranışlarından bütün grup adına çıkarım ve genellemeler yapmaya da götürür. Bu da bizi o grubun üyelerinin gerçekten birbirine benzediğine daha çok inandırır. Yani bu görüş kendini besleyen bir kısır döngü oluşturur ve bu döngüyü kırmak çok zorlaşır. Hollandalı filozof Spinoza bu gerçeği 3 asır önce fark edip şöyle demiştir. Bizim ait olduğumuz millet ya da sınıftan başka bir millet ya da sınıfın üyelerinden herhangi biriyle neşe veya keder dolu bir deneyim yaşadığımızda bunu sadece o bireye değil o birinin ait olduğu milletin veya sınıfın tümüne genelleriz. (1930, sayfa 161) İç grubu kayırma. Üyesi olduğumuz grupları birçok açıdan diğer gruplara oranla daha iyi görme ve herhangi bir şeyi paylaştırırken kendi grubumuza payına düşenden daha fazla verme eğilimimiz vardır. İç grubu kayırma eğilimi sosyal psikolojide etraflıca araştırılmış konulardan biridir. Ve İngiliz sosyal psikolog Henry Tajfel'in (1981) ortaya çıkardığı minimal grup paradigması kullanılarak da gözlemlenmiş bir olgudur. Tajfel, laboratuvarda birbirine tamamen yabancı kişilerden rastgele iki grup oluşturmuştur. Kişileri gruplara ayırırken kullanılan ölçüt hiçbir özelliğe dayanmamakta, bir deneyde sadece yazı tura atarak, diğer bir deneyde de deneklerin ressamlardan Kandinsky'yi mi yoksa Kelly'yi mi daha çok beğendikleri sorularak kimin hangi grupta olacağı belirlenmekteydi. Bu yüzden bu gruplara minimal grup adı verilmektedir. Grup üyeliğinin rastgele belirlendiği bu deneylerde bile denekler kendi grupları sanki onların çok iyi arkadaşları ya da akrabalarına oluşuyormuş gibi davranmışlardır. Kendileriyle aynı grupta olan kişileri daha çok sevdiklerini söylemişlerdir. Ayrıca bu kişilerin daha hoş kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirtmişler ve dış grup üyelerine oranla daha iyi çalıştıklarını iddia etmişlerdir. En çarpıcı sonuç ise iki grup arasında paylaştırma yaparken direktörün kendi gruplarına daha fazla para ve ödül pay ettikleridir. Bu deney insanların hiçbir şey paylaşmadıkları insanlarla bile aynı grupta bulununca bir başka deyişle grup bilincinin en alt düzeyde olduğu zaman bile birbirlerini dış gruplara karşı nasıl ayırdıklarını çok güzel biçimde özetlemektedir. Gerçek dünyada insanların iç gruplarıyla birçok ortak özelliğe sahip olduğu düşünülürse kendi gruplarından olmayanlara karşı nasıl yanlı ve ön yargılı davranabilecekleri anlaşılabilir. Irkçılık, milliyetçilik, ırk ve etnik ayrımcılığın nasıl oluşabileceği bu çok basit ancak çok önemli deneyde ortaya çıkmaktadır. İnsanların iç gruplarını kayırmalarının bir sonucu da iç grup ve dış grubun olumlu ve olumsuz davranışları için farklı nedensel atıflarda bulunmalarıdır. Atıfları incelediğimiz bölümden hatırlayacağınız gibi davranışların nedenleri insanın içsel özelliklerine dayanarak açıklayabileceği gibi dışsal etkenler yardımıyla da açıklanabilir. Weber parantez 1984 insanların iç gruplarında yer alan kişilerin olumlu davranışlarını ve dış gruptaki kişilerin olumsuz davranışlarını o kişilerin içsel özellikleriyle açıkladıklarını, iç gruplarındaki kişilerin olumsuz ve dış gruptakilerin olumlu davranışlarını ise dışsal faktörlerle açıkladıklarını bulmuştur. Weber'in bulgusuna göre örneğin tuttuğumuz futbol takımının bir maçtan galip ayrılmasını futbolcuların yeteneğine, rakip takımın bir maçta başarılı olmasını ise o haftaki şanslarına bağlarız. Takımımızın Avrupa kupalarındaki başarısızlığını fikstürün yapısıyla, rakip bir takımın başarısızlığını ise kötü oynamış olmalarıyla açıklarız. Grup yapısı ve dinamiği. Grup olayı her gün hepimizin yaşamında yer alır. Birçok örnek ele alalım. Ayşe okulda kendi kendine aritmetik programları çözerken birkaç çocuk daha çalışma odasına gelirler. Birbirlerini tanımazlar. Onlar da program çözmeye başlarlar. Ayşe onları tanımadığı ve onlarla konuşmadığı halde yalnızken çalıştığından daha hızlı ve daha hırslı çalışmaya başlar. Yani başkalarının varlığı Ayşe'nin farkında olmadan verimini arttırmasını sağlamıştır. Bir fikre karşı bir süredir direnmekte olan Ali, yakın arkadaş grubunun o fikre katıldığını öğrenince direnmekten vazgeçer ve fikri kabul eder. Bir reklam şirketi yeni bir deterjanı tanıtmak için değişik bir reklam kampanyası geliştirmeye çalışmaktadır. Şirketin altı reklam uzmanı bu iş üstünde bir süredir tek tek uğraşmaktadırlar. Sonunda bir serbest tartışma ortamında bir araya gelip sorunu ele alırlar. Her biri aklına geleni söyler. Eleştirisiz, kabul edici bir yaklaşım kullanılan grup tartışmasından sonra her biri tek tek elde ettiklerinden çok daha fazlasını grup halindeyken elde ettiklerini düşünür. Bütün bu örneklerde grup olayını görüyoruz. Bu örneklerin sayısını çok arttırmak mümkündür. Çünkü hepimiz çeşitli grupların üyesiyiz. Bunlar meslek grupları, dernekler, sendikalar, örgütler, şirketler gibi daha resmi parantez biçimsel gruplar olabildiği gibi aile, arkadaş grubu, akraba, komşu grupları gibi resmi olmayan parantez doğal gruplar da olabilir. Grup dinamiğine geçmeden önce grubun ne olduğunu, işlevlerini ve grup kavramının sosyal psikoloji içinde nasıl geliştiğini inceleyelim. Grup nedir? Günlük konuşmada kullanılan grup sözcüğü en genel anlamda çoğul olmayı belirler. Sosyal psikolojide ve sosyolojide ise grup kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre bir kalabalığın grup olabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar, kendilerini bir grup olarak hissetmeleri gibi koşullar öne sürülmüştür. Gruplar şüphesiz bu özellikleri göstermekle beraber bir topluluğun grup olabilmesi için gereken en az koşul acaba hangisidir? Bu soruya cevabımız etkileşim olacaktır. Buna göre grup etkileşim halinde olan birden fazla insan anlamını taşır. Etkileşim halinde olmak için sadece birbirinin varlığından haberdar olmak bile yeterlidir. Üçüncü bölümün başında sosyal davranış için verdiğimiz örneklerden birini hatırlayalım. Otobüste karşılıklı oturan iki kişiden birini diğerini dikkatle incelemesi, incelenen kimsenin de bunun farkında olması halinde bu iki kişi etkileşim içindedir. Çünkü her ikisinin de davranışı diğerinin orada bulunmasıyla etkilenmiştir. Bu örnekteki grup şüphesiz grup kavramının çok hafif bir şekilde kullanımıdır. Bu tür bir grup geçicidir. Üyelerinin ortak özellikleri ve amaçları çok sınırlıdır. Ama gene de etkileşim söz konusu olduğu sürece bu iki kişi topluluğu grup bu iki kişilik topluluğa grup diyebiliriz. Böyle en basit düzeydeki etkileşimin bir grup yarattığı fikri başka araştırmacılar tarafından da benimsenmiştir. Parantez Lindgren 1973 sayfa 330. Sosyolog Goffman da bu en basit ve geçici grupları gözlem yoluyla inceleyerek bir kitap yazmıştır. Parantez Goffman 1961. Sosyologların ve özellikle sosyal psikologların ilgilendikleri ve üstünde en çok araştırma yaptıkları gruplar küçük gruplardır. Bu konuda son 30 yıl içinde çok fazla sayıda araştırma yapıldığını görüyoruz. Acaba küçük grupları incelemenin anlamı nedir? Küçük gruplar ne için bir çalışma konusudur? Bu soruya birçok cevap bulabiliriz. Bir kere küçük gruplar bir sosyal olgudur. Hepimiz yaşamımızın önemli kısımlarını aile, arkadaş grubu, çalışma grubu gibi küçük gruplarda geçiririz. Gerçek böyle olunca sosyal bilimcilerin bu sosyal olguya yabancı kalmaması, onunla ilgilenmesi doğaldır. Başka bir deyişle küçük gruplar kendi başlarına önemli sosyal araştırma konularıdır. B. Küçük gruplar aynı zamanda toplumu da yansıtır. Küçük gruplara toplumun modelleri, minyatürleri olarak ele alabiliriz. Böylece küçük grupları incelemek suretiyle toplumun işleyişi hakkında önemli ipuçları ve bilgiler edinebiliriz. C. Nihayet küçük grup araştırmaları sonuçlarının sosyal uygulama için önemli olduğu da görülmektedir. Örneğin grup psikoterapisi, duyarlılık eğitimi, sosyal çalışma, örgüt yönetimi, personel ilişkileri, endüstri psikolojisi gibi bu bölümün sonunda da bir örneğini göreceğimiz çeşitli uygulama alanlarında küçük grup bulguları kullanmaktadır. Bu bakımdan küçük grup çalışmalarının uygulamaya dönük önemi de vardır. Grupların işlevleri nelerdir? İnsanlar neden çeşitli gruplara girerler? Bir grubun üyesi olmanın bize kazandırdıkları nelerdir? Var olan bulgular bize insanların çeşitli nedenlerden ötürü gruplara katıldıklarını gösteriyor. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Gruplara katılmak önemli psikolojik ve sosyal gereksinimleri karşılamamıza yardım eder. Örneğin bir yere ait olmak veya başkalarından ilgi görmek gibi. Gruplara katılarak yalnız başımıza altından kalkamayacağımız işlerin hakkından gelebiliriz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünde olduğu gibi. Ayrıca grupların bir üyesi olarak üye olmayan kişilerin edinemediği bilgilere de kavuşmuş oluruz. Gruplar aynı zamanda kendimizi güvencede hissetmemizi de sağlar. Bazı gruplara ait olmak grup dışı düşmanlara karşı korunmamızı kolaylaştırır. Son olarak grup üyeliği olumlu bir sosyal kimlik edinmemizi de sağlar. Parantez sosyal kimlik bu bölümde ayrıntılı olarak işlenecek. Bir gruba olan üyeliğimiz benliğimizin tanımında yer alabilir. Prestijli toplum içindeki konumu yüksek gruplara üye olan bir kişi sırf bu gruplara üyeliğinden ötürü kendini iyi hissedecek ve benliği beslenecektir. Örneğin bazı insanlar Rotary kulübünün üyesi olmaktan, Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaktan, parantez Boğaziçi Üniversiteliler grubuna ait olma, belli bir etnik grubun üyesi olmaktan veya yüksek statülü bir şirkette çalışmaktan, parantez o şirketin bir elemanı olma, dolayı kendilerini daha iyi hissedebilirler. Görüldüğü gibi ait olduğumuz grubun toplumdaki yeri bizim yerimizi de büyük ölçüde belirler. Grup araştırmalarının gelişmesi. 5. bölümde tutum kavramının sosyal psikoloji içindeki gelişmesini incelerken 1940'larda Kurt Lewin önderliğinde küçük grup çalışmalarının başlamasının tutumlar konusunda kavramsal katkısı olduğunu görmüştük. Lewin'in başlattığı grup dinamiği çalışmaları sosyal psikolojide küçük gruplar konusundaki kavramsal gelişmeleri daha çok etkilemiştir. Bununla beraber küçük gruplarla yapılan ilk çalışmaların çok daha önce yapıldığını, hatta bu konunun tarihçesinin 19. yüzyılın sonuna kadar uzandığını görüyoruz. Kitabın 1. bölümünde sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi kısmında grup ruhu konusundaki tartışmaları incelemiştik. 1850'lerden başlayarak 1930'lara kadar önemini koruyan grup ruhu kavramı, gruba metafizik bir özellik verdiğinden grupla ilgili bilimsel araştırmaya uygun bir kavramsal çerçeve görünmüyordu. Nitekim 1920'lerde davranışçılık akımının bireyci temsilcisi Floyd Allport, parantez 1924 grup ruhunu reddetmiş ve grup olayını birey davranışının başkalarının varlığı sonucu, davranışının başkalarının varlığı sonucu hızlandırılması şeklinde açıklamıştır. F. Allport bu tezini 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında yapılmış bazı deneysel küçük grup araştırmaları sonuçlarını dayandırmıştır. Örneğin Triplett parantez 1897, Moide parantez 1920 ve Allport parantez 1920 bireyin grup içindeki davranışının yalnızken ki davranışından davranışından farklı olduğunu göstermişlerdir. 1920'lerden sonra grup ruhu konusundaki felsefi tartışmaların bittiğini, bunların yerini deneysel araştırmaların aldığını görüyoruz. 1936'da Sherriff'in grup normlarının oluşmasını deneysel olarak saptamasıyla grup gerçeği soyut düzeyden deneysel düzeye kesinlikle geçmiş oluyordu. 1930'ların sonlarından itibaren de grup çalışmalarında Kurt Lewin'in yön verici etkisi ön plana çıkmıştır. Özellikle 1940'larda bu etkiye çok sayıda deneysel araştırma yapılmış ve 1960'a kadar olan devrede sosyal psikolojide grup dinamiği araştırmaları tutum araştırmalarını da geçerek ön plana çıkmıştır. 1960'lardan sonra ise 5. bölümde söz edildiği gibi sosyal psikoloji içindeki araştırmaların ağırlığı tekrar tutum değişimi konusuna kaymıştır. Grup çalışmalarının 60'lardan sonra düşüş göstermesi birkaç nedenle açıklanabilir. Gruplar yerine bireyleri incelemek bilim adamlarına daha kolay ve doğal görülmüştür. Psikologlar sosyal olayları ve etkileşimi büyük bir sosyal yapı içinde incelemektense küçük parçalara ayırarak incelemeyi tercih etmişlerdir. Davranışı açıklamak için birden çok faktörü açıklamalar yerine tek faktörlü açıklamaları yeğlemişlerdir. Grup araştırmaları hem zaman alıcı ve pahalı hem de gerçekleştirilmesi zor araştırmalardı. Yapılan araştırmalarda deneysel kontrol arayışı da psikologları karmaşık grup etkileşimi çalışmalarından uzaklaştırmıştır. 60'larda grup araştırmalarında görülen bu gerileme 80 ve 90'larda yerini olumlu gelişmeleri bırakmıştır. 80'lerde grup içi ve gruplar arası çatışmaların çözümü, paylaşım adaleti ve işbirliği çabaları sosyal psikolojinin odaklandığı konulardan olmuştur. DUTS-CE 1985, Tjoswold 1991A, Tjoswold ve Johnson 1982. Endüstriyel psikolojide çalışma gruplarının verimliliğini belirleyen etkenler ve etkili liderlik (Hedgman ve Oldham 1976, Tjoswold 1991B) birçok araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Klinik psikologlar danışan terapist ilişkisine önem vermişler ve bireylerin yanında ailelerin ve başka grupların terapisine yönelmişlerdir. Sosyolojide gruplarda gücün elde edilmesi ve kullanılması, hiyerarşiler ve grup yapıları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Örnek Berger, Rosenthal ve Zeldich 1980. Avrupa'da grup araştırmaları daha çok gruplarda azınlığın etkileri, Moscovici 1985 ve gruplar arası ilişkiler, Tajfel 1981 konularında yoğunlaşmıştır. Görüldüğü gibi 1960'lardan sonra küçük grup çalışmalarında çok çeşitli gruplar ele alınmış ve uygulamaya önem verilmiştir. Yapılan uygulama çalışmalarına bir örnek de zamanımızda özellikle Batı dünyasına yaygınlaşan, Türkiye'de de görülen grup yaşantısı akımıdır. Birbirini tanımayan kimselerin sırf grup tecrübesini yaşamak, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamak, duyarlılık ve bilinç kazanmak için bir araya gelmesi ve grubu yaşaması şeklinde ortaya çıkan bu sosyal olgu gittikçe daha çok sayıda insana ulaşmaktadır. Bu bölümün sonunda grup olayına bir örnek ele alıp inceleyeceğiz. Grup araştırmalarının gelişmesini kısaca gözden geçirdik. Bu gelişmeler içinde acaba hangi sorunlara eğilinmiş, hangi kuramsal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır? Şimdi grup psikolojisi alanını oluşturan bu konulara eğilelim. Grubun bireye etkisi, (grup dinamiği). Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk grup çalışmaları bireyin grup içinde olmaktan nasıl etkilendiği sorusuna cevap aramışlar. Bunu sosyal hızlandırma kavramıyla açıklamışlardı. Özellikle sosyal psikolojik nitelikteki grup araştırmaları grup içindeki bireyi hiç ihmal etmemişler, onun grup tarafından nasıl etkilendiğini sık sık incelemişlerdir. Genellikle grup birey ilişkilerine yönelen araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar 3 kısımda toplanabilir. Bunlardan birincisi grup içinde norm (kural) gelişmesi ve bireyin bu norma uyması ile ilgili çalışmalardır. İkinci kısımda grubun bireyin tutum değişimi ile ilişkisi incelenmekte. Ayrım sonu, sayfa 261.